Bahattin hoş geldin. Uzun bir aranın sonunda derbiyle geri döndük.
Hoş bulduk hocam.
Evet. 3-0 kaybettik bugün. Bu maçı tabii Galatasaray üzerinden de okumak mümkün. Çünkü iyi hazırlanmış gibi geldiler bana. Ama tabii biz Fenerbahçe'yi yorumlamak için burada olduğumuz için öncelik yine Fenerbahçe üzerinden yapmak lazım. Şöyle kısaca bir maçı ben anlatayım kendi gözümden. Sonra Fenerbahçe neyi yapmak istedi, neyi yapamadı, neden yapamadı onları konuşalım. İlk 11'e baktığımda benim gördüğüm şey, tabii katılmıyorsan daha sonra sen kendin ben böyle görmüyorum çünkü şeklinde anlatabilirsin. İlk 11'e baktığımızda ben takımın, Fenerbahçe takımının toplu oynamamak istediğini, baskı yaparak Galatasaray'dan topu kazanıp o şekilde klasik bugüne kadar geldiğimiz şekilde oynamak istediğini gördüm. Fakat tabii şöyle bir dezavantajımız vardı. Aslında dezavantaj dememek lazım ama içeride oynadığımız için kendi evimizde topu mecburen bir şekilde almış bulunduk. Biz almak zorunda kaldık. Hatta sen de maçtan önce demiştin. Topu bir şekilde biz alacağız yani başka çaresi yok. Tabii topu alınca oyuncular Osayi, Crespo, Arao olunca ileride Batshuayi topu tutma becerisi yine tartışmalı. Ferdi topla oynayabilen tek oyuncumuz gibi aşağı yukarı. O yüzden topu almak bizim için çok hayırlı olmadı. İkinci yarıda da aynı şekilde aslında topla oynamayı daha çok seven Lincoln Irfan'ı attık sahaya. Basitçe bakarsak oyun yine bize döndü bence. Daha sonra kırmızı kart, ikinci gol vesaire geldi. Yine başarısızlık. Yani benim açımda hani maçı çözümlemek değil ama ilk başta öyle kabataslak bakınca maça böyle bakıyorum ben.
Evet, yani dediklerinin %99'una katılıyorum ben de. Yani şöyle söyleyeyim. Bence de Fenerbahçe Galatasaray maçında iki takım da topu daha çok rakibine bırakarak yapılacak hatalardan hızlı çıkışlarla pozisyon üretmeye çalışacaktı. Plan sanki iki taraf için de böyleydi. Ama işte iç saha avantajı nedeniyle topun biraz bizde kalabileceğini, bir de Galatasaray'ın gerçekten yani ilk 11'ine baktığımızda planının defans arkasına atılan Barış'a, Kerem'e, Raşista'ya toplar gibi gözüküyordu. O yüzden onlar her türlü o defans arkası uzun top atacakları için topun daha fazla bizde kalacağını öngörebiliyorduk. Zaten maç da öyle başladı. İlk 10 dakika biraz daha bizde kaldı. Sonra oyunu dengelediler ama dediğin gibi yani bizim topla üretkenlik yapamamızın sebebi senin dediğin gibi sadece Ferdi'nin belki de topla ilişkisinin iyi olmasıydı. Yani 3 stoper özellikle çok top kaybetti. Arao biraz topla iyi işler yapmaya çalıştı. Ama onunkiler de yani sonuçta daha çok geri pas ve yan pas şeklinde çok da risk almadan oynamaya çalıştı. Yani bunun dediğin gibi Batshuayi, King, Rossi gibi direkt fulleli gitmeye çalışan oyuncular olunca bunun sürekli top kayıplarıyla rakibin ataklarına dönüştüğünü gördük. Yani bence de zaten maçın başında da seninle konuşmuştuk. Üçlü çıkmak bizim için doğru bir tercih miydi? Rakibin zaaflarına saldırabildik mi? Yani bunları sanki 45 dakikada konuştuk ve sanki sahada da görmüş olduk. Yani Galatasaray'ın planının bize göre daha iyi işlediğini, bizim planımızın yetersiz olduğunu belki bu maç özelinde. Ben de öyle düşünüyorum. Yani sen ne dersin bunun üzerine?
Şimdi şunu anlamakta zorlanıyorum. Senin de söylediğin gibi yani Fenerbahçe'nin kendi evinde topu bir şekilde almak zorunda kalacağını biliyor herkes. Hoca bunu göremedi mi acaba, yoksa ya topu alsak da tribünle beraber biz iyi kötü işte sağ atarız, sol atarız ki zaten gole kadar bence. Yani golden 5 dakika öncesine kadar hadi öyle diyeyim. Yani Fenerbahçe ilk 10 dakikada bence bir planı, yani planı değil ama oyunu işliyor gibiydi. Yani işte Rossi'nin bir şutu var. İşte birkaç korner attık falan. Hani öyle Galatasaray da baskın bir oyun oynuyormuş gibi değildi. Daha sonra topu iyice almanın dezavantajını yaşadık ama sanki hani ilk 15 dakikada biz gol atsaydık başka bir maçta izleyebilir miydik acaba? Yoksa yani hoca ben bir şekilde topu Galatasaray'a veririm gibi mi düşündü? Ne düşünmüş olabilir yani? Onu anlamıyorum.
Ya evet, ben onu öyle düşündüğünü zannetmiyorum. Hani topu bir şekilde Galatasaray'a veririzden ziyade Galatasaray'ın defanstan çıkışlarında problem yaşayacağını düşünüyordu. Yani ileri uzun attıklarında da bizim ya offside taktiğiyle ya da defansta hızlı oyuncumuz Osayi'dir, Ferdi'dir bunlarla yakalayacağımız topları bir şekilde onlara pozisyon vermeden geçeriz diye düşünüyorum.
Peki tamam.
Bence şöyle
plan bu,
düşünüyorum.
Plan bu ne işlemedi peki?
Ya bir defa şu işlemedi. Bence yani Jorge Jesus'un ilk planı yani rakibin Abdülkerim kanadı var. Yani sol tarafı birazcık yani sıkıntılı. Kerem Aktürkoğlu da desteğe çok fazla hücumdan gelmeyen bir oyuncu. O yüzden ya ben Rossi ile başlamasını o şekilde değerlendiriyorum. Ama yani burada mesela sağ kanadı daha verimli kullanabileceğimiz bir Ferdi ile İrfan'la başlasaydık olabilir miydi? Hani bunlar düşünülebilir. Bence sağ kanattan oyunu Rossi ile kanattan zorlayıp onun üreticiliğiyle, yaratıcılığıyla hatta yapmaya da çalıştık. O sayıyla gelmeye çalıştı. Orayı kullanmaya çalıştık. Çok verimli kullanamadık bence. Daha da iyi kullanabilir. Çünkü Duba ile Abdülkerim orada dökülüyordu. En zayıf noktası Galatasaray'ın orasıydı maç boyunca. Bir, bunu kullanamadık. İki, yani savunmada ne problem oldu?
Peki neden bir kullanamadık?
Yani kullanamadık. Yani skora yansıtamadık aslında. Yani Rossi ve Osayi aslında oralardan pozisyonları üretti. Yani Osayi aslında birkaç mesela Rossi'nin araya kaçtığı pozisyonlar vardı. Orada göremedi. Ne bileyim daha verimli çıkarabileceği toplar vardı. Çıkaramadı. Yani zaten Osayi'nin artık yani hücumda öyle çok etkili bir oyuncu olmadığını bence ben kabullenmeliyiz. Yani onun üçlünün savunması değil de.
O da enteresan bir konu. Yani Osayi normalde Osayi gibi ön taraftan devşiren oyuncular arkada oynadıkları zaman aslında hücum edecek bir kadronun parçası olmaları gerekir ama Osayi aslında biraz da defansif önlemlerden dolayı oynayan bir oyuncu gibi. O da
evet,
enteresan.
Evet, bizim beklerimizin defansif özellikleri yeterli görmedi herhalde Jorge Jesus yani. Bence o yüzden oynuyor. Yani Kerem'dir ne bileyim daha hareketli oyunculara önlem alabilmek için oynamıştır diye düşünüyorum. Defansta şunu söyleyecektim. Yani defansta kötü oynamamızda bir tabii Barış Alper'in yani inanılmaz bir performans sergilemesi. Yani hakikaten inanamadık yani. Hani 3 stoperin de önüne geçen ve sürekli deparıyla onları zorlayan bir performans sergiledi. Ve bizim 3 stoperimiz de kötü oynadı. Bir defa bunu söylemek lazım. Hani bir tanesi bile iyi oynasa bari bu pozisyonlara önceden engel olabilirdik. Bence üçü de çok kötü oynadı. Hem topu çıkarma anlamında hem topları yetişemem anlamında hata yapma anlamında yani hiçbir konuda bence iyi değillerdi. Yani o yüzden bu yani o gücüs en baş yani bence ilk yarıda özellikle dengeli bir maç planı oturtmaya çalıştı. Sağ kanattan hücum ederiz. Rossi ile ne bileyim Osayi ile geliriz. Oradan yarattıklarımızda golü buluruz ve üçlü defansa da rakibe fazla pozisyon vermeyiz olarak bence maçı kurguladı. En basit yani ben böyle düşünüyorum.
Peki buna burada yani bu planda olmayan birinci şey söylediğin üzere Rossi Osayi kanadından biz asla geldik ama üretemedik. Burada Rossi'nin bence berbat performansı ki devre arasında işte WhatsApp grubunda da konuştuğumuz yani Rossi aslında %50 bir tane daha gelse atacak dedim ben. Ama bir tane daha da gelmedi zaten. Ama maçın başında geldiklerinden bir tanesi atılabilirdi. Onun dışında o sayının zaten hücumda verimsiz olması dedik. Ama topu aldığımızda biz mesela topla çıkarken yani başta oyun kurulma aşamasında mesela normalde başka daha güçsüz bir takımla oynasak bir Anadolu takımıyla oynasak Kadıköy'de biz oyun kurabiliyor muyuz normalde üçlü savunmayla yoksa biz ikinci yarıdaki gibi dörtlü oynadığımız için mi Kadıköy'de aslında oyun kurabiliyoruz? Yani anladın mı soruyu? Galatasaray'dan evet. Daha güçsüz bir takıma karşı biz üçlüyle oyun kurmamız mümkün mü? Yoksa biz güçsüz takımlara dörtlü oynadığımız için mi aslında oyun kurabiliyor gözüküyorduk bugüne kadar?
Ya şöyle ben şu anda çok net bir şekilde hatırlamıyorum. Genelde güçsüz takımlara karşı dörtlü oynadığımızı düşünüyorum. Hani böyle üçlü oynadığımız Konya maçı mı vardı bilmiyorum. O maçta da sanki 10 kişi falan kaldık. Onu da tam değerlendiremedim.
Evet, o başka.
Yani böyle güçsüz takımlar, daha hani bize yakın olmayan takımlara karşı dediğin gibi dörtlü savunmayla çıktık ve zaten hani bu maçlarda da kendi oyunumuzu dikte edemediğimiz maç sayısı çok az. Yani kendi oyunumuzu bir şekilde dikte ettirdik bu maçlarda da. Bu maçta dediğim gibi yani bu tip maçlara özellikle dengeli başlamamızı deplasmanda, ne bileyim, Beşiktaş maçına, Trabzon maçına ben bir nebze anlayabiliyorum. Ama özellikle Trabzon maçı deplasmanda gördüğümüz bir tablo vardı. Sonuçta maç tam kaybettik ama kaybetmeyebilirdik. Maç beraber biterdi ama. Yani maç kazanma gibi bir ihtimalimiz gözükmüyordu bence maçta. Zaten hiçbir üretkenliğimiz yoktu. Ya bu maçta
ama o maç kıyaslanabilir bir maç mı? Çünkü Trabzon deplasmanında biz topu alabiliyor muyduk? Almamız gereken bir maç mıydı ya da?
Ha işte o bakımdan işte üçlü oynamıştır diye düşünüyorum. Hani topu almayan, Trabzon toplu oynayabilen böyle şey oynayan bir takımdı. Böyle topu dolaştıran, direkt dikine giden bir takım hüviyetine değildi. O yüzden o maç stratejisi için fena bir fikir değildi. Ama Galatasaray'ın yani Ankara Gücü maçı, İstanbul Spor maçı, yani Sivas Spor maçı, ya Galatasaray genel olarak %50'nin civarında toplu oynuyor. Böyle %60'lara, %65'lere çıkabilen bir takım da değil. Hani Galatasaray'ın zaten maç planı sadece Fenerbahçe maçı üzerinde söylemiyorum. Diğer maçlarda da daha fazla topu bırakarak oynayan bir takım gönlünde. O yüzden peki
topu bırakmak nasıl başarılar? Yani Fenerbahçe topu bırakmak isteyince ne yapar da topu bırakır?
Yani sonuçta illa topu bırakman gerekmiyor. Sen bu topla oynayarak da rakibi baskı altına alıp hiç orta sahada onlara top oynama fırsatı vermeyip bunları engelleyebilirdin. Daha pas kalitesini arttırırsın. Top kaybı oranını azaltırsın.
Aynen. Bu şekilde çözebilirdin maçı. Bir takım ya bizde İrfan Can yok. İşte ikinci yarı giren Valencia yok. Topu tutmamız imkansız bizim. Ama bu maçı kazanmamız lazım. İçeride oynuyoruz. Fenerbahçe bu kadroya nasıl topu Galatasaray'ın oynamasına zorlayabilir? Mesela atıyorum baskı kurmasaydı önde bir yere
o
kadar.
Defansı geri çekeceksin.
Uzak olur muydu yani?
Defans mesela geri çekeceksin. Kontratak olacaksın. Galatasaray'ın yaptığı gibi. Defansı ileride kurarsan bir defa topu yani bir şekilde alıyorsun.
Ama zaten defansı ileri kurup baskı yapmaya çalışıyoruz bir yandan da. Yani paradoks olmuyor mu bu?
Ama top sürekli dönüyor bize abi. Yani adam uzun oynuyor, başarılı, başarısız oluyor. Başarısız olduğunda top geliyor, tekrar bizde buluşuyor. Galatasaray tekrar çekiliyor. Tekrar orta sahada presini
sürdürüyor. Ya aynı şey Galatasaray için geçerli değil mi? Biz de topu alıyoruz. İşte Crespo ya koşabiliyorsa koşuyor, koşamıyorsa yanlış pas atıyor. Galatasaray'a geçiyor. Galatasaraylılar demiyor mu? Ya ulan biz topu istemiyorduk burada. Yani bunun
şeyi
yok.
Galatasaray zaten git gele döndürüyor abi maçı. Yani araya tamam, atıyor, oluyorsa ben, devam ediyorlar. Olmuyorsa zaten top bize patlıyor.
Ben diyelim yönetim kurulundayım. Jorge Jesus diyecek ki bana, İşte bu maç Kadıköy'deyiz. Gideceğiz. Kim atarsa. Abi zaten içerideyiz. Tamam oynayalım bunu. Zaten fizik olarak güçlü takım dersin. Yani hani yok hocam ya, illa top bizde kalır, biz pas yapalım demezdim yani ben.
Ama sen şöyle düşün, tamam biz atletik takımız, tamam biz belki daha iyi pres yapan takımız ama Galatasaray daha kaliteli takım. Yani şey olarak,
ayak boşluğu olarak bulunca değerlendiriyor. Aslında evet, pasta da yatkın bir takım Galatasaray.
Tabii yani en azından Mertens var, Oliveres var, Kerem var. Yani biraz da toplu oynayabilen futbolculara sahipler. Yani bizim baktığımız zaman daha atletik özellikleri yüksek oyunculardan kurulu bir takım. Yani en azından çıkan ilk 11 itibariyle söylüyorum. Bizde diğer oyunda oynayabilecek oyuncular var. Oyunu tercih etmememiz bence problem.
Evet. Peki şimdi bu Barış Alper, ben açıkçası bu sezon Galatasaray maçı hiç izlemedim. Yani Barış Alper kim hiçbir fikrim yok. Ve işte kenarda Gomis var. Sonra Icardi girdi sonradan, o da zaten çok iyi oynadı, ayrı bir konu ama adam bir şekilde bunları kesip oynadı ve beklenmedik bir şekilde 3 stopere de üstünlük kurdu. Planlarda olmayan hani X faktör gibi bir şey oldu adam bu maçta. bunu açıklayabileceğimiz bir durum yok herhalde. Taktikle bir şeyle açıklanabilecek bir durum yok gerçekten adam. Yani gerçi çok eksiği de var bu arada. Son vuruşlar bence rezalet. Hani uzun vadede süper oyuncu falan demem. Ama bu maçta topu tuttu. Gerekeni yaptı yani adam.
Ya tabii maç planı anlamında Galatasaray'a beklenen yani iki tane olasılık vardı. Bir, bu Galatasaray için daha çok pozitif senaryo oldu. Hani defans arkasına sarkabileceği pozisyonları iyi değerlendirip yani topu da iyi sakladı. Vuruşlarını da yaptı. Yani gol yapamadı çoğunu. O ayrı. Ama etkili oldu mu? Oldu. Yani birinci senaryo daha çok gerçekleşti. İkinci senaryo ne olurdu? Bizim istediğimiz senaryo aslında oydu. Yani Barış Alper'e top gittiğinde bizim stoperlerimizin ona evet, döndürmeyip topu alıp kazanıp devam ettirmesi. Yani o kanat oyuncunun hani sonuçta bir özelliği vardır ya. Yani o forvetlik işlerini tam olarak yerine getiremezler. Onlardan stoper basar alır bir şekilde ve topu tekrar bizim takıma kazandırır. Yani bunu Barış Alper çok fazla buna da izin vermedi. Yani santraforluk işlerini de becerdi. Yani burada evet. Sadece beceremediği bir nokta vardı. Orada işte heh dedik yani Okan Buruk aslında çok iyi bir tercih yapmadı. Ama o zaman maçın öyle gidebileceğini düşünmüyorduk. Galiba Galatasaray bir pozisyon yakaladı. Barış Alper sağ uzaya vurdu bir pozisyonda hatırlıyorsan. Yani evet. Orada diyor yani ben şöyle dedim kendi kafama. Yani Galatasaray'da Fenerbahçe deplasmanında işte yani bu kadar yani bir tane net pozisyon yakalıyor. Yani bundan daha iyisi gelmez. Hani öyle düşünüyorduk maçın başında. Yani
gelince atacak oyuncuyu oynatmadım.
Gelince atacak oyuncuyu oynatmadım diye düşündüm. Ama pek de öyle olmadı yani. Hani pozisyonlar gelip gitti devamlı olarak. Evet. O yüzden Galatasaray orada yani biraz riskli bir kumar oynadı. Ama yani burada işte Galatasaray üzerinden de açıklamak gerekiyor. Çünkü geçen sene Gomis'in mesela bize karşı oynadığını düşünürsek yani biz geçen sene 2-0 çok rahat bir galibiyet almıştık. Galatasaray hiç oynayamadı, hiçbir şey yapamadı. Ya tamam Gomis belki geçen seneden daha iyi durumda belki Gomis. Hani çok gol atıyor bu sezon falan ama plan olarak Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmek için yani bu tip bir plana başvurmasını ben anlayabiliyorum. Zaten Icardi'nin de son 15-20 dakika gireceğini hesap edersek yani eğer maç kötü gitseydi, maç 1-0 2-0 bizim lehimize gelseydi Gomis'i de atabilirlerdi ceza sahası santrafor olarak maçı yıkıp tabii yıkamayabilirlerdi. O ayrı bir durum. Ama genel olarak yani bir şey kurgulayıp başarılı olduğunu gördük yani. Galatasaray farklı şeyler kurgulayabilirdi. Ne bileyim Mertens'i forvete atıp orta sahayı güçlendirebilirdi. Ama yani Gomis'i forvet kullanabilirdi. Bir sürü opsiyonu vardı. İki tane önlü belirle başlayabilirdi. Ama en doğrusu seçmiş gibi gözüküyorlar.
Evet. Tabii burada biz üçlüyü konuşuyoruz. Bu da pek üçlü gibi değil bu arada. Onu da söylemek lazım herhalde. Yani üçlü üzerine Arao, önünde de Crespo olduğu için üçlü biraz alt. Yani ben üçlüyü sezon başında muhtemelen üçlü hakkında olumlu konuşmuşumdur. Çünkü neden olumlu konuştuğumu da bilmiyorum açıkçası. Muhtemelen Arao oynamıyordu. İşte bekleri ileri yollayabilmek avantajlı ileride çoğalmaya yarıyor bence. Yani üçlü dörtlüden daha sonuçta bir kişi daha fazla. Ama önünde de Arao oynuyor ve Arao gerçekten yani benim mesela Pereira döneminde de Gustavo ile aynısını yaşıyorduk. Hatırlarsın.
Ama mesela Gustavo gibi güçlü. Böyle öne doğru oynayabildiği pozisyonlar da var Arao'nun. Ben yani sen mesela benle o konuda aynı görüşte değilsin biliyorum ama
evet, Arao'nun anlamıyorum yani.
İyi toplar oynadığını, hücuma katkı yaptığını gördük yani. Adam iki tane şut çekti ceza sahası içinde. Yani tamam beceremedi bir şey ama sonuçta oralara gitti zorladı. Yani burada bence problem daha çok Crespo'ydu. Hem pas kalitesi anlamında hem top kazanma anlamında.
Ben de Crespo'nun muazzam oynadığını düşünüyorum bugün.
Ben de hiç iyi oynamadığını düşünüyorum. Yani Crespo'nun.
Crespo daha yani, bak Crespo ileride bir faul maul mesela bir top kaptırıyor. Dönüyor top. Orada Fenerbahçe ceza sahası ön tarafında mesela topu kazanıp faul alan oyuncu. Yani böyle bir tempo yok.
Ya maça iyi başladı zaten. İlk 15-20 dakika iyiydi. Ama sonrasından bahsediyorum ben. Yani ilk başlarda iyiydi.
Yok genel olarak. Klasik. Yani Fenerbahçe'nin şu an bu oyun şampiyon olur olmaz. Ama bugün işte 4 puan. Yani 4 puan da çok sorun değil. Ama bu oyunu oynaması, yani Crespo olmasaydı bu takımda bu oyunu asla oynayamazdı Fenerbahçe.
Zaten Crespo'ya bizim lafımız olamaz. Ben tüm sezon boyunca demiyorum ben. Ben bu sezon, bu maç boyunca genel olarak beğenmedim. Bir de bir maçta daha beğenmemiştim.
Yani bu arada bir de Crespo'dan böyle şak şuk servis yapacak bir oyun pas kalitesi mi bekliyoruz ki biz?
Üçlü savunmada biraz bekliyorsun işte.
Beklemek mi yani?
Çünkü işte. Arao'nun yanında hücuma katkı vermesi gereken oyuncu aslında Crespo.
Ama ne yaparak? Yani ileride mesela birileri oynat mesela. Şimdi de, tabii o her yani sonuçta 11 kişi oynuyor. İleride İrfan'la oynadığı senaryoda Crespo daha böyle işte al ver. Hemen kaptırınca bas. Onları daha rahat yapar. Ama tabii yani. Bir de doğru. Orada onu da konuşmamız lazım yani. İrfan yok. İleride de Batshuayi forvet, arkasında King Rossi. Şimdi böyle olunca kim topu taşıyor? Hiç olmazsa Emre Mor falan oynasa topu taşırsın yani. King tamam Fuleli falan dedin sen yayının başında ama
taşıdı abi
King de açık alanda.
Açık alanda taşıyor evet.
Yani dar alanda işte birebir kalınca adamı geçeyim yok. Bekleyeyim Ferdi'ye vereyim yok. Ben onu da anlamadım mesela. Ferdi bence bu takımın en iyisi açık ara yani şu an. Ve tamam sağ kanattan gelmeyi planlamış diyorsun sen. Sağ kanatta Osayi Rossi'yi görüyorduk o çizgiyi. Solda Ferdi'nin önünde tam King'i de göremiyorsun. Böyle ikiliyor gibi Batshuayi'yi. Asla evet. Oradan gelemiyor. Zaten Ferdi böyle ters ayakta bence sağda soldan daha iyi. Yani solda evet. Sağdan daha iyi değil Ferdi. Ki yani solda öğrendi olayı ama sağ ayakta olduğu için sağdan gelmesi daha kolay Ferdi'nin. Hı hı. Ferdi tek başına geçemiyor adamı. Bir kere geçmeye çalıştı, bir faul aldı, bir kaptırdı, bir taça çıkıyor falan. Hani garantisi yok onun. Dolayısıyla soldan da gelemiyoruz, sağdan gelemiyoruz, ortadan gelemiyoruz ki Fenerbahçe yani bir kanatta manatta bir şekilde gelmesi lazım. Kanatlardan hep sağdan gelince de olmadı işte çünkü yaratamıyor. Yani her yerde sanki böyle hani satrançta olur ya, bir şahmat olur, bir bakarsın şahı oraya koyabiliyor muyum, buraya koyabiliyor. Hiçbir yere koyamadık biz şahı. Şahmat oldu yani sanki Fenerbahçe daha ilk yarıda. Ki yani hep biz bu yayınlarda istatistik üzerinden konuşuyorduk. İstatistiklere bakınca ilk yarı ya aslında bu takım başa başa oynamış diyorsun. Tezat olan şey şu. İkinci yarıya da geçelim yavaştan. İkinci yarı dörtlüye döndük. Ben ikinci yarıda golü yiyene kadar hani bir şey daha bir hamle daha yaparsa biz birbiri yakalayacağız gibi. Hani oyun döndü evet, ama evet. Atacak adam lazım gibi düşünüyordum. Hani tam böyle o baskıyı da kuramadık ama oyun döndü yani. Belli Galatasaray hiç gelemiyor. İşte Arao defansın ortasına girmiş. Klasik o işte Ersun Yanal dönem Mehmet Topal gibi. Girmiş işte bekler çıkıyor. Lincoln yani şunu yapıyoruz bir de net. İki stoperden biri Crespo'yu oynuyor. Crespo tek top. Öndeki Lincoln veya işte Batshuayi veya King'i buluyor. King Lincoln veya Batshuayi'yi buluyor. Böyle bir üç yani klasik çok hani 2-3 kere oldu bu. Tek top Crespo. Forvetlerden biri başka bir forvete. Oradan çıkabiliyoruz biz orta sahada. Ve sonra kanada açılıyor oyun. Bunu yapmayı başardık. Tamam gelebiliyoruz en azından. Şimdi atmamız lazım. Bir tane daha bir şey daha yapsa sanki olacak gibiydi. Ama ikinci yarı gel gelelim. 2 gol yedik. İlk yarıdakinden hani daha ekstra istatistik yok.
O ya açıdan dediğin gibi ikinci yarı sanki bizim ilk yarıda oynamamız gereken futbolun şey gibiydi. Oynamamız gereken futboldu bence. Yani zaten öyle çıkarız diye düşünüyordum ben. Hayır, yine dengeli çıkabileceğini de düşünüyorduk. Üçlü muhtemel 11'ler falan çok gördük. Ben dörtlü olsa daha iyi olur diye düşünüyordum. Yani çünkü dediğim gibi arkadan Gustavo Henrique çıkarıp ön tarafa Lincoln atınca hem pas kalitesi arttı hem sol taraftan topun birazcık da taşınması kolaylaştı. Lincoln, Ferdi orada bir bağlantı kurabildiler en azından biraz daha iyi olarak. Çok çok harika olmasa da. Yani maçın bir işte ikinci yarının başında herhalde birisi hata yaptı. Bir pozisyon yarattılar. Barış Alper vurdu gol olmadı ama Galatasaray'ın da hani ikinci gole kadar yarattığı tek pozisyonda bizim hani öyle bir hatadan yarattık da bir pozisyon. Ha biz de çok üretebildik mi bu arada? O sayının dışında ben pozisyonumuzun da pek olduğunu hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi oyunu oraya yıktık. Yani artık Fenerbahçe 1-2 hamleyle sanki maçı çözecek gibi gözüküyordu. Ama işte ne yazık ki olmadı yani. Artık orada kalite mi yetmedi? Bir şeyler eksik kaldı. Yani ikinci yarıda en azından o vardı. Birinci yarıda hiçbir şey bence iyi yapamadığımız ortamda yine de 3 tane pozisyonumuz vardı dediğin gibi. Yani Rossi'nin gol pozisyonu vardı. Batshuayi'nin bir çekip vurduğu bir pozisyon vardı. Muslera çok iyi kurtardı onu. Arao'nun iki tane vurduğu pozisyon vardı ceza sahası içerisinde. Ama o gitgelli oyunda, yani bizim 4 pozisyonumuz varsa Galatasaray'ın da 4-5 pozisyonu vardı. Ve belki bizimkilerden daha netti. Ama ikinci adına sonra bizim bir pozisyonumuz, onların bir pozisyonu vardı. Biraz daha dengeli bir oyun ve bizim üzerine gittiğimiz bir oyun vardı. Sanki o şekilde maçta daha etkili olabilirmişiz. Ve bence bence birinci şey, Galatasaray'ın sol kanadı bence zayıftı. Ve orayı üçlü oynayacaksak bile sağda Ferdi, solda Lincoln'le çözmek daha doğru gibiydi. Yani biraz fazla bence defansa odaklanmışız o bölgede. Yani tamam, Osayi'nin çok önemli atletizm avantajları var. Kerem'i tutabilir falan filan, ama orada sağda Ferdi ile mesela İrfan Can'ın kurduğu bir şey var. Yani oradan bir kanattan üretkenlik var. Onu kullanmak adına, sanki Ferdi'yi de daha verimli kullanmak adına o ikisini yani kullanmak daha mantıklı olurdu. Ya bu da yapabileceği işte Osayi oynatmayıp solda Lincoln oynatabilirdi. Stoperlerin birini çekip işte Rossi yönetebilirdi. Artık kim orada şeydi. Ha, stoper çekmedi miydi? Hani üçlü. Lincoln solda, Ferdi sağda. Böyle de başlayabilirdik.
Evet.
Hani evet, bir diğer alternatif buydu. Ya yani üçlü başlayacaksak zaten genelde biz biliyorsun üçlü başladığımızda Osayi lig maçlarında genelde yedek kalıyordu hatırlıyorsan. Avrupa maçlarında Osayi daha çok görüyorduk. Yani solda ya Lincoln oynuyordu. Sağda Ferdi oynuyordu.
Muhtemelen onu da eleştirmişimdir ben. O sayı Lincoln'dan iyi çünkü maalesef. O da ayrı bir konu. Yani Ferdi'den verim al. Şimdi Ferdi soldan da. Ferdi bu kadar etkisiz kalmıyordu solda. Yani bugün de iyi oynadı, o ayrı. Ama daha böyle bir dominant Ferdi oyunları da vardı solda da oynadığı zaman.
Galatasaray'da çok ciddi önem aldı. Yani özellikle Raşista ile Boye'yi orayı iyi kapattılar. Boye bence Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biriydi. Yani belki Galatasaray'ın hücum eden oyuncuları falan ön plana çıkacak ama özellikle Nelson'la Boye bence defansa çok önemli işler yaptılar. Berkan da aynı şekilde.
Evet.
Defans olarak o üçü bence o bölgeyi iyi kapladı.
Evet, doğru. Peki şöyle bir yorum gördüm. Katılır mısın? Fenerbahçe Galatasaray maçında atıyorum Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını etkileyen bir durumda Fenerbahçe yerine başka bir takım Fenerbahçe'nin bugün oynadığı oyunu kendi evinde oynamış olsa maçı sattılar derdim diye bir yorum okumuştum. Katılır mısın? Yani Fenerbahçe o kadar kötü oynadı mı bugün?
Ya bence de o kadar kötü oynadı. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Yani şimdi biz kendimizi bildiğimiz bir yere kaç maç izledik Galatasaray'la içeride? Düşün abi, yani şöyle bir sene olarak en azından
Fenerbahçe 18 diyelim mi? Maçı.
Evet. Kaç? 2002'den beri falan mı?
Tabii.
Yani kaç senedir Fenerbahçe Galatasaray'ı içeride izliyoruz böyle kendimizi bildiğimiz bileli.
20 sene.
6-0'ı saymayalım. 6-0'dan sonra 2004 mü diyelim? Oradan al. 20 senede. Yaklaşık.
Evet, 2003'ü yani falan hatırlıyorum ya.
Tamam. Yani 20 sene boyunca Fenerbahçe Galatasaray'ın iç sahada, yani oyun olarak bu kadar verdiği bir maç oldu mu? Hiç olmadı.
İlk kaybettiğimiz maç.
İlk kaybettiğimiz maçta bile olmadı bence. Çünkü o maçta bile öne geçmiştik ve 1-1 iken birkaç böyle pozisyon vardı. Mehmet Ekici'nin kaçırdığı bir direkten dönen top mu vardı falan. Yani umutlandığımız bölümler olmuştu abi. Ben bu maçta hiç umutlanamadım aslında. Hani öyle bir maç oldu.
Yani
skor olarak konuşuyorum ama. Yani skora yansıma konusunda. Tamam, oyun olarak bazen ümitlendiğimiz noktalar oldu. Ama skora yansıyabileceğine dair bana bir inanç gelmedi yani.
İşte bir Rossi'nin çok cılız bir şutu var ya. O mesela çok net bir gol fırsatı benim için.
Kalenin. Gol fırsatları yakaladık ama. Ama oyun sürekli olarak Galatasaray'ın istediği gibi ilerledi. 10. dakikada.
Ben işte buna yani şu an mesela ben maçı izlerken çok şeydim. Yani hiç kazanacağımıza inanmadım bir noktadan sonra. Ama bir nokta işte İrfan Can'ın atılması falan yani benim için. Ya da ikinci gol. İkinci gole kadar. Şimdi ilk golü şöyle anlıyorum. Çok olabilir bir gol. Yani şöyle korner atıldı. size gitti. Gol gol konuşuyor mesela. İlk golde kimin hatası var? Kesinlikle Altay. Ama bir de vurduran Ferdi.
Evet.
Yani ama işte karambole yakın, ne kadar yakın kalmalı? Yakın kalabilir miydi daha adama? Mesela hani ilk golü anlayabiliyorum biraz. Hani duran top, çarp çırp. Zaten Altay'ı ayrıca konuşalım. Şimdi ilk gol yedikten sonra ilk yarıya bakınca Fenerbahçe oynamış, topu almış, işte bir şeyler yapmaya çalışmış, olmamış. Bir, zaten 30'da gol yedik, ilk 20 dakika fena oynamadık. 30'da golün şokundan bir çıkamadık falan filan. Öyle bir bitti ilk yarı. İkinci yarı başladı, dörtlüye döndük, oyunu aldık, oynuyoruz. Galatasaray hiçbir şey yapmıyor. Çıkarken hata yapıyor şimdi stoper. Yani bireysel geliyor bana bu sefer. Yani hocanın yerine koyuyorum kendimi. Evet, hatalı üçlü çıkması ama hani net bir şekilde ilk yarı ezilmemiş. Mesela Aykut Kocaman şeyleri var, maçları var. Hani 20 senelik konuşacaksak.
Ama deplasmanlarda ama işte.
İçeride de eziliyordu ya.
İçeride hiç bu kadar Galatasaray'a oyunu verdiğimiz bir maç hatırlamıyorum. Oyunu verdiğimiz.
Oyunu verdik mi, aldık mı şimdi? Ben de onu anladım. Oyunu aldık.
Ama şöyle, Galatasaray istediği şekilde pozisyon üretti ya. Galatasaray'ın Şükrü Saraçoğlu stadında 6 tane 7 tane net pozisyon yediğin maç var mı ya?
6 varsa 7 söyle. Tane var mı pozisyon?
Vardır abi ya. Özete bakalım yani. Mertens'in var. Barış Alper'in 2 tane var. Gol var. Offside'leri saymıyorum. Onları saymıyorum. Ama zaten 3 tane gol var. 3-4 tane kaçan var.
Abi, 7 tane Galatasaray'ın gol beklentisi 1. Buna ne diyorsun?
Galatasaray'ın gol beklentisi niye 1? Evet, onu düşünüyorum şu anda.
Yani absürt.
İki zor bir goldü. İkali'nin iki zor bir goldü. Üçüncü gol.
Üçüncü golde de elini kaldırabilirse Altay Bey belki kurtarırdı. Elini kaldırır. Yani kaleci olarak ellerini kullanabilseydi.
İskeç bir gol değil de olarak söylüyorum. Yani İskeç çok yüksek çıkacak bir gol değil. Birinci gol de aynı şekilde. İkinci gol.
Yani birebir vurdu ya köşeden.
Tamam da adam ta nereden vuruyor topa? Yani şey değil ki, adam cepheden kaleciyle karşı karşıya falan vurmuyor ki. O pozisyonları
kaçıp. Evet. Yani kurtarılabilir bir gol.
Birinci gol öyle. Üçüncü gol.
Bir öyle. Bir öyle.
Birinci gol.
Üç öyle.
Üç tane.
Bir öyle. Bir de öyle. Hepsi kurtarılabilir gol bir kere.
İşte o yüzden bunların x'leri zaten yüksek değil. O yüzden söylüyorum. Toplayınca o yüzden bir ediyor.
İşte sorun o. Yani adam şimdi
yani burada kaleci veya defansı başarısızlığı olarak görmek lazım.
Ben şimdi Jorge Jesus olayım. Tamam mı? Diyorum ki sana. Ya üçlü çıktık, tamam. Ben evet biraz kusura bakmayın. Derbilerde temkinliyim. Anadolu takımlarını yenip şampiyon olma planı yapıyorum. Kadıköy'de de 1-0 falan kazanmayı düşünmüştüm.
Başakşehir maçı gibi düşündüm maçı. Öyle kurguladı. Sanki.
Başakşehir maçını kazandık.
Maç kazandık. Kazandık. Öyle bir kurguladı. Yani ben tamam. Öyle kurguladı.
Tamam, temkinli çıktım. Çok heyecana gelemiyorum ben. Yaşlı adamım. Çıktım. Bir tane işte şey oldu, duran top oldu. Galatasaray gol attı. Sonra baktık işte dörtlüye döndük. Topu aldık. Bu sefer de Serdar Aziz galiba. İşte topu rakibe attı. Offside bekliyorduk. İşte kaçtılar maçlar. Adamlar da teknikti. İkinciyi attılar. Ne yapayım? İrfan'ı soktum. Tamam. Top bizde kalıyordu. İşte İrfan'ı soktuk. Valencia'yı soktuk 70'te. İrfan gitti, adama tekme attı. Ya adamın gözünden bakıyorum, böyle bir
peki,
şey yani.
Şöyle bir de şöyle düşünelim. Tamam, Galatasaray 1x'ye kaldı, 1-0-65. Bir de şöyle bak olaya. Belki ben yanılıyordum, bilmiyorum. Yani son 25 sene x'ye tutulsa, tamam mı? 25 sene boyunca Galatasaray bizi x'ye kaç kere yendi? Bir de penaltıları da düşünmeden düşün. Yani penaltı olabilince tabii x'ye yükseliyor da. Yani Galatasaray bize karşı ne zaman daha fazla pozisyon yakaladı burada? Hangi maçta?
Azdır. Yani
3-1 yendikleri maçta bile böyle değil ya.
Azdır. Yani yoktur yani
3-1 ben. 3-1 maçın da Onyekuru falan yakaladı, bir tane attılar. İşte Falcao'ya böyle abuk subuk penaltı oldu ikinci gol. Yani normalde yapılmayacak penaltı. Jailson'un patlamaları iki pozisyonlu.
Evet,
yani Galatasaray'ın o maçta 3-1 yendi ama 3-1 ise maç değildi mesela o. Tamam mı? Yani maç 1-1 biterdi falan en fazla. Beraber bitmesi gereken maç. Ya bu maçı Galatasaray'ın kazanması çok doğal bir şey yani. Normal. Bizim zaten maçtan puan almamız gerekiyordu. Evet. Hmm. Ben böyle düşünüyorum. Bak hiçbir zaman da öyle düşünmedim şu ana kadar hayatımda. İlk defa.
Ben de mesela 3.'yi vururken gol olsun istedim. Onu da söyleyeyim.
Yok abi 3-0 ağır skor olur diye ben istemiyordum yani.
Yok abi şey olsun yani. Tokat olsun. 2-0 falan hani. Ya
2-0 olur, tokat değil olur. Zaten. 3-0 tokat oldu biraz.
İşte tokat olsun istedim. Yani özellikle Altay'ı.
Yani iki levelajda da tokat oldu güzel. 2-0 falan yenersek üstündeki maçı güzel olur tokat.
Yani oraya kalacaksa.
Kalabilir. Niye kalmasın? Yani, olabilir yani.
Oraya kal. Ben sana söyleyeyim. Yani 5-6 maçı var İsmail Kartal'a.
Atma sen de şimdi. Yani sonuçta evet. Şöyle. Yani tamam Galatasaray yani belki katılmıyor.
Yok ama ben şimdi az önce Jorge Jesus olarak konuştum ya işte şöyle çıktık böyle oldu.
O abi tabii ki öyle konuşursun. Ben de teknik direktör olsam ben de senin de gibi düşünebilirim yani.
Yok ama
adam
sen
zaten
ne diyorsun?
Açıklamasını gördün mü? İlk gol olarak. Böyle ona sekti buna sekti gol oldu falan diye açıkladı ilk golü. Ki doğru. Bence yalan de. Değil. Yani öyle bir şey de doğru gözüküyor. Yani ilk
ya
gol...
ona sekti buna sekti gol olduğu anlıyorum. Ama şunu evet. Anlamıyorum ben. Altay bu takımın kaptanı. İşte yok psikolojik destek alıyormuş. Yok olgunmuş. Oymuş buymuş. Ya senin öncelikle mesleğine saygın olması lazım. Ferdi buraya bu takıma geldiği zaman Ferdi ya ben omuz atsam yıkılırdı bak şu halimle ben. Yani Ferdi'yi sokakta görürsem omuzu vursam Ferdi'yi yıkardım. Bugün yıkamam. Bugün Ferdi oyun kurucu. İşte 10 tane pozisyonda oynayabilen falan filan böyle bir adam oldu. Altay evet. Ne oldu peki geldiğinden beri?
Evet, Altay kendini...
Yani senin kalecin çalışmıyor. İşte sen topu sektiriyorsun. Ferdi yakın markaj almıyor. Ben adamım. Yani sonuçta gol yemek için hata yapmak lazım. Bu takım hata yapmıştır. Yani
abi bir de şöyle bakıyorum. Yani şöyle bak abi. Şimdi yani Altay'ın da şöyle bir şanssızlığı var. Şimdi tamam Muslera mesela çok iyi maçlar çıkarıyor. Yani bu maçta da abi Batshuayi'nin çıkardığı pozisyon falan yani yemedi abi adam gol yani. Böyle maçları var. Yani
Batshuayi'nin ya pozisyonunu bir hatırlatır mısın ya?
Batshuayi böyle çekip bir tane sağa ile tam köşeye vurmuştu da böyle ucundan eliyle çıkarmıştı, kornere göndermişti.
Aa evet o evet güzeldi.
O çok iyi bir kurtarış yani. O gol olabilecek bir pozisyon abi yani öyle baktığı zaman. Ya da ne bileyim abi Trabzonspor'u da Uğurcan'ın böyle aldığı maçlar var.
Yani Uğurcan'a orta yapamıyorsun ya. Muazzam bir şey yani. Hava hakimiyeti var.
Evet. Ya Beşiktaş'ın aynı şekilde abi. Dün Mert Günok neler kurtardı ya. Yani Kasımpaşa maçı
kazanamadı. Beşiktaş'ı da övmeyelim.
Ha mesela.
Beşiktaş'ı yani, da övmeyelim yani.
Örnek veriyorum. Şu an Mert Günok bile Altay'dan iyi performans veriyor. Onu demek istiyorum. Yani ben Dişan O Güneş ikinci kaleci olarak Mert Günok'u oynatıyor ve şu an verim alıyor. Neyse. Yani baktığım zaman yani Galatasaray'da aksayan iki tane oyuncu vardı. Geri kalan hepsi onun üzerinden 9 oynadı. En az. Yani başka bir şey diyemiyor musun? Kötü oynayan bir oyuncu var mıydı? Hepsi 9 ya.
Oynayan yoktu herhalde.
Yani hepsi giren Icardi girdi 9 oynadı. Torreira girdi 9 oynadı. Ne bileyim başka kim girdi?
Yunus Akgün girdi.
O bile hiçbir şey olarak geçti. 9 oynadı demem ama 6-7 oynadı o da yani. Kötü bir şey yapmadı. Baktığın zaman Galatasaray'da giren çıkan herkes fayda etti. Yani bizde ise o oyuncu performansları ve genel oyunun bence bizim istediğimiz yönde gitmemesi oyunu kaptırmamıza neden oldu. Yani bence bu kadar basit abi yani.
Galatasaray'dan daha iyi şey, bizi işte taktik onu mu planladık bunu mu planladık diyoruz ama bir yandan da oyuncu bireysel performanslar olarak Fenerbahçe aynen. Dünya Kupası'ndan dönüşten sonra kötü. Yani.
Abi bazen şöyle maçlar oldu abi. Galatasaray bir top oynardı bizim sahamızda. Bir şeyler yapmaya çalışırdı falan. Abi baktısın Alex atmış 1-0. Ne bileyim bir korner olmuş Selçuk çakmış bir tane 2 olmuş. Lan ne o adamlar ne uğradı şaşırırdı. Ya ne oldu da 2 oldu 3 oldu 3-1 oldu 4-1 oldu diye adamlar bakardı sahaya yani. Anlamadan evet. Hiçbir şey maçı bitirirdik. Hani bizim bu anlayışa dönmemiz gerekiyor. Yani içeride derbi dediğin zaman daha ofansif çıkabilmeliyiz ya. Benim şeyim bu yani. Deplasmanda istediğini yani yaptı.
Derbide hocanın mantığı şu olmalı. Kim gelirse gelsin. Ya zaten herkes koşacak, herkes son damlasına kadar mücadele, en yeteneklileri atayım sahaya gibi.
Ya o şöyle düşünüyor. Yani şimdi bu maçı böyle, Aykut Kocaman böyle kaybetse nasıl eleştiri alırdı? Bir düşün bakalım.
Ya ben de onu diyecektim ama şimdi Fenerbahçe'nin Ersun Yanal döneminde kaybettiği maçta Ersun Yanal bayağı doğranmıştı. Şimdi diyorsun ki sen, yani aslında o maç o kadar kötü değildi. 3-1 bitti
o,
sanırım o.
Tabii bu maçtan daha iyiydi. Ben o kadar kötü değil demiyorum. Bu maçtan daha iyiydi diyorum.
Ama Ersun Yanal o dönem işte içeri son stoper mi gibi.
Ki o zaman bizim yani kadromuz gerçekten kötüydü. Galatasaray bize daha iyi takım olabilir o zaman. Şu an biz Galatasaray'dan kötü değiliz o kadar.
En kadar şok, kötü en şok yani. Mağlubiyet yani bu.
Evet. Hani böyle mesela sürpriz yaşadığımız, ya bazı bir ara şöyle olmuşuz abi, biliyorsun Fenerbahçe Galatasaray maçları. Biz de çok iyi durumda değilken ya berabere biter falan gibi düşündüğümüz maçlar çok oldu. Ya bu maça kazanırız diye başladık.
Bir de bu maç biraz bir maçtı. Liderliğimizin çalındığını iddia ediyorduk ki haklı olarak. Offside'ımsı falan.
Yani bu arada hakeme ben 100 üzerinden 90-99 veririm yani.
Ben o hakeme hiç veremeyeceğim. Oraya atlayalım mı? Altay Bayındır'ı yeterince konuştuk mu emin değilim şu an. Ama bir Altay Bayındır'ı konuşalım, hakeme geleceğim.
Ben ne konuşayım? Tamam, hatalı goller dedi. Yani tamam, taraftar da yani şöyle bir şey vardı, onu konuşalım.
Yani mesleğine saygısı yok diyordum. Onu, yani geldiğinden beri gelişmiyor. Ayak desen geriye gitti neredeyse belki. Zaten yan toplarda kötü. Birebir de ayağını açabiliyor Altay. O da bugün son gol değil, onda ikinci golde apış arasından yedi yani. O da hoş olmadı. En az bak, Altay hiçbir şey yapmıyorsa ikinci golü kurtarıyordu en azından. O da yok yani.
Evet, yani evet. Yani adama daha kolay bir vuruş yapma
kaleci şansı. Kaleci dediğin yani şampiyon kaleci, takımın acaba kalecisi en azından. Hadi biri yedin. Çünkü Volkan da saçmalardı arada. Ama ikiyi kurtarıp belki takımı tutacaksın ya. Bu maç tut yani takımı. Belli mi olur ya? Bir tane atabilirdik yani.
Tabii ki abi, yani bu çok önemli yani. Dediğin gibi bir tane kurtardığın anda hem yani takımı bir ateşlendiriyorsun. Hadi tamam arkadaşlar oynayalım. Ben kurtardım, ben buradayım diyorsun. Ya Mustera bunu yaptı abi sonuçta. Yapmadım. Yaptı.
Yaptı. Yani Altay sanki takımda offside, hani hakeme offside var ya falan demek için var. Gol yiyip. Zaten yani, takım offside evet taktiği yapıyor. Altay'da offside
adamlar
var.
Adamlar zaten 3 tane böyle attı. 2 tane offside'den attı falan böyle. Hani sürekli bir kurtardığı pozisyon net böyle yani böyle çok güzel bir pozisyon kurtar dediğin pozisyon da yok herhalde.
Yok.
Yani düşünmüyorum. Maalesef. Ya adam üzerine vurdu ya kötü vurdular, alta gitti falan yani. Genel olarak böyle.
Yani bir de işte de var. Top Altay'a dönüyor. Altay yaradana sığınıp vuruyor. O da kötü.
Ya burada ama ben tamam. Jorge Jesus da Altay'ı kollamak için genel olarak onu yani ona karşı laf eden beni karşısında bulur gibi şeyler söyledi. Taraftar yani
seni
da
karşında bunu bulsak ne olur ya sen? Sen
yani bu yani taraftar da buna ilk başta tamam destek olarak tamam Jorge Jesus haklısın yaptı. Ya yani gene yufladı. Ya bence yapmamamız gereken bir şey. Tamam orada bir performans olarak bir iki defa yufla, tamam mı? Ama her top geldiğinde artık onu yapmamak lazım.
Abi bu maçta Altay yuflanmayacaksa o zaman yani zaten.
Tamam da bu sadece 6 aylık maç değildi, ondan söylüyorum. Yani 6 ay dışında 6 tane kötü maç oynayan maç var. Yani aynı ki Rusya Amerika da çok kötüydü. Serdar Aziz de yufla o zaman. Atilla Salay da yufla. Yani onlar da çok kötüydü. Onlar da yufla.
Doğru. Yuflanması lazım. Yani Fenerbahçe evinde 3-0 bence var ya. Yani şu an sen 2023'ten konuşuyorsun gerçekten. Yani bu maç 2007'de, 2004'te, 5'te falan olsa yani sahiden bir kere Fenerbahçe tribün Fenerbahçe tesislerinde Fenerbahçeli oyuncuları bir temiz döverlerdi. En azından birkaç kişiyi. İşte arabalarını bilmem ne yaparlardı. Zaten 60'tan 70, yani gerçi yuhlama olayı pek olmazdı sanırım. Yani değil, maç oynanırken yuhlama sanki böyle çok yeni dönem hareketi. Bilmiyorum. Yani 2000.
Oluyordu abi, oluyordu. Alex'in yuhlandığı yani dönemler oldu yani. Oynanırken.
Yani yuhlanırdı da yani. Sen şimdi böyle takım destek falan.
Evet.
Bence yani çok daha sert tepkiler verilirdi. Basından çok sert tepki
oldu. Bir de çok kabul edilmişlik de oldu abi. Yani bir direnç gösteremedik. Hani takım olarak da oyuncular olarak, koç olarak ne bileyim hakemlerden
Ersun Yanal mesela olmadı.
Yani o yüzden hiçbir şey çıkmadı ortaya yani.
Ersun Yanal'a kaybettiğimiz maçta Ersun Yanal atıldı, bir kalp krizi geçiriyordu falan, böyle garip garip hareketler oldu. Gergin bir maçtı.
Maç 1-0 öne geçtik. 1-1 oldu ve golü de 2-1 olurken 82'de penaltıdan falan yedik. Yani sonra 96'larda evet. 3-1 oldu. Yani evet. Bu maçta zaten Galatasaray maçın başından beri yani ilk 10 dakikayı high tutuyorum. Ya öndeydi evet. Ya da oyun belli bir ölçüde onların istediği şekilde gitti.
Yani tam katılıyorum. İkinci yarının başına da ben okey.
Yani oyun üstünlüğünü aldık da yani şöyle düşün. İlk 10 dakika 60-40 bizdeydi. Tamam mı? Ondan sonra 10'dan 45'e kadar 75'e 25 Galatasaray'daydı. Öyle düşün.
75'e 25 Galatasaray'da mıydı?
Abi çok net. Ya bizim hiçbir şey yapabildiğimiz. Yani bir iki tane pozisyonumuz var cılız işte. Onlar. Onun dışında Galatasaray'ın istediği şeyler oldu. Yani 45 ile 70 arası 65'e 35 bizdeydi diyebilirim. 60'a 30 belki. 60'a 40. Yani ama en fazla işte, o kadar.
Yani ondan sonra toplu oynamak topla oynamak üzerine bu maçı okuyacaksak biz kazandık bu maçı. O yüzden yanlış oluyor bence.
Oynamak değil ama işte abi zaten topla oynayarak kazanamayacağımızı anlamış olduk zaten bu maçta. Yani şey olarak ama bu kadro yapısıyla.
Peki ya ama
şöyle
topla...
söyledim abi. Maçın başından itibaren biz ilk 45-50 dakikada yaptığımız değişikliklerle maça başlasaydık muhtemelen oyunu çok fazla vermeden istediğimiz şekilde maçı götürebilirdik. Ama 45 dakika abi çok net bir üstünlük var ya. Yani o 45 dakika inanılmaz üstünlük var. Öyle söyleyeyim.
Yani ilk 45 dakikayı sen hiç beğenmiyorsun. İkinci 45 dakika okey gibi senin için, öyle mi?
Yani ilk 45 dakikayı 10 dakikaya çıkardığında hiç beğenmiyorum. 45 ile 70 arasını bir tık beğeniyorum. Yani takım en azından bir oturdu. Oynamaya çalışıyor noktasına geldik ama kazanmak için doğru. Yeterli değil. Yine. Ondan bahsediyorum. En fazla berabere bitecek bir oyun var yine. Başakşehir maçı gibi oyun. Başakşehir gerçi iyi oyun.
O da bu değil. Takımda normalde Luan Perez var. Onu da atlamamak lazım.
Hadi be. Var mı? Olacak mı? İnşallah.
Yok mu Luan Perez?
Ya Luan Perez artık yedek kulübesinde gördük en azından. Artık oynayacak diye düşünüyorum. Bakalım inşallah.
Peki. Yani
benim bahsetmek istediğim yani şu abi. Şimdi Ren maçında çok güzel döndürdük.
Evet.
Yani böyle güzel işler yaptık.
Orada da üçlü oynuyorduk.
Ya o maçta ama işte Lincoln solda, Osayi Samuel sağdaydı mesela. Hı-hı. En azından kanatların biraz daha uygun olduğu bir maçtı. Ve hı-hı. O maçta ne kullanmışız? Valencia varmış, İrfan Can varmış, Pedro varmış, ne bileyim. Topla daha işli olan oyuncular varmış mesela. Evet, ya o maçı düşündüm. Acaba Ren maçı gibi çevirebilir miyiz? Hani bir 45'te o değişiklikler çünkü hoşuma gitmişti. Değişiklik bir tane yaptık gerçi. Yani o değişiklikten sonra belki biraz işler yoluna gelir gibi oldu ama yeterli değildi yani.
Evet. Peki o zaman 70'e kadar beğendim dedin. 70'ten sonra oyuncu değişiklikleri. Zayç girdi, Crespo çıktı. İrfan Can girdi. Rossi çıktı, Valencia girdi, Batshuayi çıktı. Bu değişikliklere de aslında katılıyorsun bence.
Tabii o dakikadan sonra yapılması gereken değişiklikler yani.
Ama 70'ten sonra sıkıntıya
geldi. Olmadı ama. Evet, Galatasaray da orta sahayı daha kuvvetlendi. Ne bileyim Mertens çıkardı, Torreira'yı aldı. Galatasaray da eli boş değil yani. Orada bir şeyler yapıyor abi. Öyle evet. Düşün yani. Biz bir şeyler yapıyoruz yani, ama onlar da doğru hamleler yapıyorlar.
Valencia'dan bekleneni zaten pek alamadık. İrfan Can'ı ayrıca konuşalım. Zayç bence nispeten oyuna girip mantık yani daha böyle bir aklı başında oynayan bir oyuncuydu.
Yani daha bir şeyler yapmaya çalıştı ama öyle.
Ama ben şey başından yaptım. Beri söylüyorum. Bence ikinci yarının başında Emre Mor'u atılsaydı yani şöyle.
Ama senin dediklerine ters düşüyor abi. Şimdi sen diyorsun ki pas kalitesinden dolayı problem yaşıyoruz. Pasla gidebilecek oyuncu yok.
Benim çözüm yolum pas kalitesini arttırmak değil.
Ben daha iyi giden adam istiyorsunuz.
Bak şimdi benim görüşüm şu. Ben üçlü başta yaptıysa artık yani affedersin yedin bir bok. Üçlü oynuyorsak üçlü de kalırdım. Dolayısıyla aynı oyunda devam etsin. Ben ilk yarıdaki oyunun kötü olduğuna da çok katılmıyorum. Yani kötü ama çok kötü değil. O oyun gayet 1-1'i 2-1'i de getirebilecek bir oyun. Sadece yakaladığımız fırsatları daha mantıklı kullanacak oyuncular lazımdı gibi düşünüyorum. Yani Ross yerine bir Emre Mor'a at. Aynı oyun biraz daha devam etsin bakalım. İki kişiye geçecek adam tehlike yaratır. İki tane forvet var zaten. Batshuayi, King. Hani daha böyle dikine oynamaya devam edebilir miydi diye düşündüm. Ya da Lincoln'u at beke. Yine üçlüde. Bir de Emre Mor'u sok mesela.
Anladım. Yani o da bir çözüm olabilirdi tabii.
Ben öyle baktığım için söylüyorum.
Yoksa ya olabilir. Evet. Yani olmayacak değil. Ya abi tabii şöyle de bakmak lazım. Ben
çünkü mesela üçlüyü yani iki tane de şey yedik yani biz. Geniş alan golü yedik. Üçlü de yemeyebilirdik onları.
Evet.
Ya farklı bilmiyorum. Bir bakış açısı hani, getirmek isterim yani.
Belki de bizim yapamadıklarımızdan çok Galatasaray'ın yaptıkları da ön plana çıktı. Yani
iyi yaptı da ama sen de izin vermiş oldun. Dörtlüye dönünce.
Tabii izin verdik. Ama dörtlüye dönünce de işte en azından üretkenlik anlamında bir şeyler yapma ihtimalimiz daha fazla gibi geliyordu bana. Bilmiyorum. Gerçi dediğin gibi ilk yarı daha fazla pozisyon ettik ona bakarsan. Ama daha da çok
evet yani vardı. Çok absürt. Yani çok enteresan bu maça yani. Bakınca böyle ya çok basit bu maçı yorumlamak. Bu, yani çok kötü oynadık dersin. Ama ilk yarı, ikinci yarı arasında seçim yapmak bile o kadar da gözle görünür bir seçim değil bence.
Ya bu derbinin yani stratejisi açısından ikinci yarıda yani aslında Orgüncüs ikinci yarıdaki oyunu birinci yarıdaki dizilişle istiyordu.
Evet.
Hani öyle bir şey oldu yani. Evet. Hani ikinci yarıda daha sanki kontrollü, daha böyle topun bizde kaldığı ve kolay pozisyon vermediğimiz bir maç. Ama Galatasaray'ın da belki yapamadıklarının ortaya çıktığı. Artık abi onlar da ilk 45 dakika çok yoruldular yani. Koştular moştular. Hani sonra oyuncular çıktıktan sonra birazcık belki kendine geldiler. Onların açısından bakarsak böyle. Ya bizim açımızdan bakarsak da oyuncu performansları bir defa yetersiz kaldı. Onda hemfikiriz ve bence bazı oyuncuları da yanlış yerlerde kullandık. Yani biraz teknik direktöre de yazabilecek bir maç gibi geliyor bana. Yani öncelikli olarak sanki teknik direktöre yazacak bir maç bence. Normalde göstermem böyle bak biliyorsun.
Evet sen, ben de bu maçta tam gösteremiyorum.
Vallahi yani. İçeride Galatasaray 3-0 yeniliyorsan gösterirsin abi.
Şöyle gösteririm. Fenerbahçe galiba 3 maç üst üste kırmızı kart gördü.
Ya şimdi bırak İrfan Can'da şey yani sanki hakeme ihaleyi atabilmek için kırmızı kart.
Yok vallahi ondan demiyorum ya. Hocaya evet, gidiyorum.
Ama hakikaten çok gereksiz bir kırmızı kart ya.
Hayır işte yani takım içinde disiplin yok. O absürt. Yani Jorge Jesus'u Obradovic seviyesine koyuyor taraftar. İşte aman hocam gitme. İşte aman altta yıstıklamayalım. Ya Obradovic'in takımında sen iki tane teknik faul üst üste al bakalım maçta. Ne yapacak sana Obradovic?
Tabii Veseli'yi düşün mesela yani. Veseli onun önünde çok fazla teknik faul alamazdı.
Soyunma odasına uçtu yani. Veseli hatırlarsan. Yok Bielitsa'ydı o. Veseli'den de kaliteli oyuncu.
Bielitsa bir de sakin bir adam yani. Normalde hiç alakası olmaz bu işlerle.
Şey hatırlıyorsun. Ya onu diyorum. Evet, soyunma odasına kovmuştu Bielitsa'yı.
Yelis'te bir şeyden dolayı galiba ciddiyetsizlik mi yaptı? Çok takmadım dediklerini. Bir dediğine şey yaptı herhalde. Karşı çıkmıştı. Ama gönderdi adamı. Maçtaydım ben ya hatırlıyorum.
Yani şimdi Jorge Jesus'u o seviyeye koyup 3 hafta üst üste avuk savuk kırmızılar.
Ya bu maç şöyle abi. Bu maçın kırmızılarla hakemlerle falan çok bağlantısı yoktu.
Yok onu demiyorum yani evet, ama anladım. Kırmızı yani. Çok absürttü. Ben çok şaşırdım. Yani kırmızıdan sonra İrfan'ın tepkisine de çok şaşırdım. Önce diyor ki ya bir şey yok attı kendini falan diyor.
Şey yok.
Sonra dönüyor ve kafayı hiç kaldırmadan yani hiç ya yoktu falan da demedi. Bastı gitti yani 85'te abi. Sen yani çok şaşırdım yani ben. Hiçbir anlam veremedim.
Ya evet enteresan hakikaten yani. Maç boyunca hani eski derbi atmosferlerini yaşayamadık bir türlü. Belki de bizim bu ortamı gerip derbi atmosferine çevirmemiz gerekiyordu abi. Böyle
en kötü şey olur değil mi yani? Hatta tamam maç
bitti. Oynamadan kazan, bir şeyler yaptı. O hale bile getiremedik maçı yani.
Gayet 85'te şimdi 2-0 iken 85'te kırmızı kart görüyorsan tamam 10 dakikada uzayacak ya ben basayım gideyim demişti herhalde içinden İrfan. Ama şöyle bir şey de olabilirdi ya. Hakeme saldır. Bir şeyler yap. Yani en azından şey olsun. Şenlensin ortam.
Yani işte birazcık hakeme ihale atmaya çalıştı ama bence olmadı.
İhale atmaya mı çalıştı İrfan?
Tabii yani hakem hatasına falan inşallah döndürmezler bu maçı.
Yani yok öyle ya bir, yani öyle bir şey.
Hata yapmayın inşallah.
Ama yani çok sorumsuzcaydı. Onu bir söyleyeyim. Onun dışında bireysel performansların düşüşü de yine sonuçta takımın iyi çalışmadığına dair. Çünkü bütün takım Dünya Kupası'nda falan oynamadı. Sonra yani oradan hani Jorge Jesus'a eleştiri getirilebilir ama şuradan da getirilebilir bu arada. Üçlü oynadığımız büyük maçların hiçbirinde biz gol atmamışız. Yani işte büyük maç dediğim Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray. Hiçbirinde
evet,
golümüz
güzel
yok.
Güzel bir nokta değil. Evet, hakikaten gol atamadık yani.
Ama evet.
Yani. De, bunların arasında yani Beşiktaş maçı bence gene en iyi olduğumuz maçtı herhalde. Son 15 dakikada gol yiyip maç gidebilirdi. Yani, Trabzon maçı yani o maç bence 0-0'a doğru gidiyordu yani. Bağırıyordu maç. Yani, kırmızı karttan sonra biraz iş değişti. Trabzon kazandı maçı. Yani bu maçta yani Galatasaray'ın hakkı 2-1 kazanması falan da herhalde. Yani 3-0 olmasa bile Galatasaray'ın kazanması gereken maçtı.
Evet. Peki hakeme geleceğim derken şuydu. Valencia'nın sarı kartı çok absürt. Şaşırmadım ya. Ne alaka
kartı, abi? Ona dikkat edemedim ya. O ara sinirlenmiştim herhalde. Çok dikkatli bakamadım yani.
Valencia işte kendi yarı sahasının yakınlarında geri dönüyor. Kornere çıksın diye adama çarptırmak için adama abandı ve başarılı oldu. Top çıktı. Valencia sarı kart gördü.
Ya bilmiyorum ondan mıdır şimdi net bir şey diyemem de. Ya ben gördüm bir tane böyle ya nasıl olur böyle dediğim bir tane bir foul pozisyonu vardı. Galiba Kerem mi kendini atmıştı? Ne, ona bir foul verdi. Onun dışında böyle
ama
zaten
şeyi
skor etkileyebilecek bir şey yok. Onun dışında maçın da oynanması konusunda bir defa çok bence şeydi. Normal bir derbi şeyi yoktu yani hakemliği. Yani böyle ilk yarıda kartları göstermezdi derbi hakemleri. Yani adam geldi Sasha Boy'a topa vurdu kart. Oliveira gitti hakeme temas etti kart. Gerekli evet. Anda kartları da kullandı. Evet. Oyunu oynatmaya çalıştı. Gereksiz doğru. Durdurmadı. Yani doğru. Ben biraz bunlara baktım. Hani tamam maç içerisinde bazı hata yapmış olabilir. Görmediği pozisyonlar, hata ettiği pozisyonlar ama bir defa maçın oynanmasına katkıda bulundu. Ve yani Galatasaray işine yaradı ne yazık ki ama. Galatasaray oynadı biz izledik olduk yani genel olarak.
Doğru.
Hani biz oynayabilseydik belki biz de kazanabilirdik. Yani bu maç hakikaten bir maçın oynandığını gördük yani. Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçının bu kadar etkili. Belki geçen seneki deplasman maçı da öyleydi. O maçta da bir futbol oynandı. Galatasaray da kazanabilirdi. Biz Crespo'yu son dakikada atmıştık, kazanmıştık. Yani o iki maçı özel sayıyorum. Onun dışındaki maçlar son 6-7 maç en fazla bir kere futbol oynanmıştı. Bu maçta futbol oynandı. Oynanmaya çalıştı. Fenerbahçe oynayamasa da oynamaya çalıştı. Olmadı. Galatasaray oynuyordu. Kazandı. Yani genel olarak bu şekilde diyebilirim.
Doğru, en azından şey
abi ne bileyim Trabzon-Fenerbahçe maçını düşün. İki takım da oynatmamaya çalışarak falan oynanmadı maç. Biraz iki takımın yapısıyla alakalı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da yine kötü bir hakem performansı vardı. Yani böyle sürekli dur, foul yaptı, sarı kart verme. O sürekli sert geçen bir maç. Yani ne oynandığı anlaşılmayan bir maçtı o da. Hı hı. Bu maç gerçekten iyi bir derbi oldu mesela.
Evet zaten o muhtemelen açıdan. Ligdeki en iyi hakem. Yani katılmayan Fenerbahçeliler olacaktır. Ama
ben kesinlikle katılıyorum yani. Bence evet. En iyi hakem. Yani bizim genel olarak bu arada Halil Umut Meral'le de kötü performansımız var. Yani onu da
doğru. Söyleyeyim. Doğru yani, ama ben en başından beri beğeniyorum. Yani adam, muhtemelen Fenerbahçe'yi doğramışlığı vardır bu arada.
Bizim kaybettiğimiz Galatasaray maçında da 3-1 o hakemdi. Hatta Trabzon geçen Trabzon maçında da o hakemdi. Bunu da söyleyeyim yani.
Hangi Trabzon?
işte son kaybettiğimiz 2-0 biten. O maçta da o hakemdi. Galiba bizim 7 maçta 1 falan galibiyetimiz var bu arada. Kötü de istatistiğimiz var.
Yok öyle. Yani. Ama iyi hakem.
Yani ben en azından cesaretli bir hakem. Yani gördüğünü çalan böyle derbi atmosferi deyip yani sinmeyen bir hakem. Trabzon deplasmanında da bence doğru kartlar verdi. Doğru uygulamalar yaptı. Yani bu maçta da Fenerbahçe deplasmanı diye kendini şey
yaptı. Trabzon deplasmanında kim kırmızı görmüştü?
Bizde Crespo gördü. Doğru kırmızıydı.
Aa doğruydu. Evet.
O maçta hakemlik doğru. Hiçbir şey yoktu. Yani o da aynı şekilde.
Aynen.
Yani bunlar da genel olarak bizim performansımızın yetersizlikleri ortaya çıktı zaten.
Hı. Peki.
Önümüze bakalım abi. Artık tamam bu maçta kötü işler yaptık evet, ama daha iyi çalışmıştı.
Önümüzle ilgili 2 veya 3 sorum var. Birinci sorum Fenerbahçe'den bir kırılma bekliyor musun psikolojik olarak? Maç sonu röportajlarına bakmadım henüz. Ama açıklamalar vesaire devamında sezonun hoca tarafında, yönetim tarafında veya oyuncu tarafında veya oyuncu hoca arasındaki bağ açısından kırılma bekliyor musun? Bunu şu olayın da çerçevesinde sormuş olayım. Maç sonunda oyuncular ve hoca enteresan bir şekilde bence ben daha önce böyle bir şey hatırlamıyorum. Ufak bir şey oldu, çember oluşturdular. Hoca bir şeyler söyledi. Muhtemelen onunla ilgili soru da gelmiştir şu an. Bilmediğimiz için ne söylediğini tam yani tahmin üzerinden konuşacağız ama herhalde gördün sen de. İkinci sorum. Birinci devre bitiyor. Yaklaşık herhalde 2 maç sonra ama bu oyunun da şeyinden sonra gösterdiği ne diyeyim imdat şeylerinden sonra imdat tabelalarından sonra hangi bölgeye Fenerbahçe sınırsız hakkı olsaydı hangi bölgeye oyuncu alması gerekir bu oyun böyle bu şekilde devam edecek İsmail Kartal gelmeyecekse. Üçüncü sorum da yine hoca ile alakalı olarak yani hocanın gitme ihtimalini görüyor musun? Yani düşük bir ihtimal olsa da hani işte Galatasaray diyorum Brezilya Portekiz vesaire öyle şeyler çıktı ya son dönemde o açıdan soruyorum. Yani hocanın konsantrasyonunda bir değişiklik var mı acaba?
Ya üçüncü soruda onunla başlayayım. Yani genel olarak bence öyle bir ihtimal olsa bile yani onun konsantrasyonuna yansıyacağını zannetmiyorum. Yani ve ben zaten adam da kaç defa dedi benim kontratım var bu sene buradayım olarak söylüyor. Yani bizim zaten öyle bir hocayı gönderme gibi lüksümüz olmaması gerekiyor. Yani sonuçta tamam bu maçta çok kötü bir performans vardı ama sezon geneline baktığımızda yani en iyi futbol oynayan takımlardan biri olarak ve en çok gol atan takım olarak gösteriliyoruz. Yani bu yanlış bir algı değil. Baktığın zaman ancak şu durumda gidebilir. Yani Fenerbahçe'nin artık son 3 hafta şampiyonluk şansı kalmamıştır. Artık o da Portekiz, Brezilya takımlarıyla anlaşma yoluna gelmiştir. O zaman belki ben gidiyorum diyebilir. Ama bu sezon sonuçlanana kadar ben hani öyle bir şey olabileceğini hiç zannetmiyorum.
Peki yani bununla ilgili bir sorum var. Şimdi oynadığımız oyun aşağı yukarı belli. Neyi yaptığımız, neyi yapmadığımız da aşağı yukarı belli. Önümüzde hocanın takımın başında bulunacağı bir devre arası kampı var. Fenerbahçe'nin daha iyi yapabileceği şeyler var mı? Yoksa Fenerbahçe bu sezon hakikaten işte Anadolu takımlarına 5 atacak. Ve büyük maçlarda veya Avrupa maçlarında belki 1-0'lık galibiyet, belki 0-0'lar falan kovalayıp sezonu bitirip şampiyon olmayı umacak, tur atlamayı umacak şeklinde devam mı edeceğiz? Yoksa bu oyun bir şekilde ya biz belki içeride herhalde ikinci yarıda Beşiktaş'la oynayacağız, Trabzon'la oynayacağız herhalde yanılmıyorsam.
Evet, içeride oynayacağız.
Hani ya biz o maçlara çok farklı bir Fenerbahçe olur. Bu oyun şöyle de oturur, böyle de oturur. Yani zor maçlarda biz daha baskın oynayabilir miyiz? Yoksa hoca buna gerek duymuyor gibi mi düşünüyorsun?
Ya bir defa önceki sezonlarda büyük maçları kazanıp da yani Anadolu takımlarında çok takıldığımız zamanlar oldu ve şampiyon olamadığımız durumlar oluştu. Yani onu atlamayalım ama bir defa bence büyük maçlar konusunda özellikle içerideki yaklaşımını belki hoca biraz daha değiştirecektir. Yani onu belki kendisi takımda değişikliklere yani gitmesi gerektiğini de görmüştür diye düşünüyorum. Yani zaten birkaç açıklamasını gördüm. Hani mağlubiyet sonrası benim falan gibi açıklamalar da var.
Bugün. Belki
Evet var var. Yani onlar olarak yani kimse de suç aramayın. Ben de suç falan gibi şeyler. Hani belki takımın üzerine gitmeyin bana atın topu şeklinde öyle bir liderlik üstlenmeye çalışıyor. O da olabilir. Ama genel olarak Fenerbahçe sonuçta bu oyunu özellikle Anadolu kulüplerine çok rahat kabul ettirebildiğini gösteriyor. Yani büyük maçlarda, Avrupa maçlarında özellikle bence yaptığımız işler de var. Yani, ama ben şunu da söyleyeyim. Galatasaray ve üstü seviyedeki olan takım bence bir tek Ren. Yani Dinamo Kiev'i sayar mısın bilmiyorum. Dinamo Kiev bence Galatasaray'dan kötü takım. Yani Avusturya'nın kötü takım.
En başta kötü fena takım. Top oynamıyordu.
Ne bileyim Slovaçko'nun kimle oynamıştık? Yani oradaki ön elemelerin bütün Avrupa maçlarını say. Hepsi bunların Galatasaray'dan kötü takım.
Trabzon'da.
Trabzon'dan da kötü takım, Beşiktaş'tan da kötü takım. Başakşehir'den de kötü takım. Bir tek Ren. Bir defa onu cebe koyalım.
Yani demek istediğin zaten bu ayar bir maç biz anca bir daha Avrupa turunda oynayacağız. Dolayısıyla bu oyun zaten yeterli mi demek istiyorsun?
Ya şöyle, Ren karşısında yaptıklarımızı biz ölçü gösteriyorduk. Ama o maçlarda işte 3-0 ve 2-0 geri düştüğümüzü unutmayalım. Onlar da sonuçta maça kötü başladınız ve hamlelerle beraber öne geçti. Yani tekrar beraberle yakaladığımız zamanlar oldu. Hani belki büyük maçlar konusunda tekrar düşünmemiz gereken maçlardır bunlar. Bilmiyorum. Hani bu konuda bence kötü performans gösteriyor olabiliriz. Ben demiyorum bana bu. Yani başka herkes farklı şekilde düşünebilir. Hani der ki Dinamo Kiev de iyi takımdı kardeşim. Hani Şampiyonlar Ligi'de biz bu takıma eğlendik. Yani Avrupa Ligi'nde de sonuçta bir şey de diyemem. Abi kaç puan topladı Dinamo Kiev ya? Bir şey de diyemem. Yani diğer takımları yenseydi tamam diyeceğim de. Adamlar kaç puan topladı? 3 puan mı topladı? 1 puan mı topladı? İşte. Neyse. Yani o yüzden o maçlar yani bu maçlarda belki bir güncelleme yapabilir hoca. Daha farklı. Başakşehir maçı bence bir başarılı geçti. Onda da oyun olarak belki istediğimiz oyunu dikte ettirdik. Skora yansımadı. Son dakikada yansıdı. O maçta bence iyi oynayıp kazandık. 1-0'da olsa iyi oynayıp kazandık. Diğer maçlarda
Başakşehir zaten toplu oynamaya çalışan.
Başakşehir'de bizim istediğimiz yani şekilde oynuyor zaten.
Evet.
Başakşehir'de böyle çok ciddi silahları olan, ileride çok tehlikeli oyuncular falan, böyle çok hareketli falan bir takım da değil. Yani o da bizim işimize gelen bir özel. Galatasaray gerçekten Ren tarzı çok atletik, ileride fark yaratabilecek oyunculara sahipler. Bazı teknik oyuncuları var. Defansta sağlam bir yapı falan derken daha zorlaşıyor iş.
Yani
Galatasaray'da sonuçta tamam yani hakem yardımıyla bir Sivas galibiyeti aldı. Ama sonuçta 7 maçta da kazanıyorlar.
Ama Galatasaray'ın oyunu, yani çıkış noktamız şu. Galatasaray niye şampiyon olmamalı da biz olmalıyız noktasında çıkış noktamız. Galatasaray Anadolu takımlarını eze eze yenebilecek bir futbola sahip değil tarzı olarak.
Değil abi aslında. Çünkü Ankara Gücü İstanbul Spor maçlarını izledim ben. Yani o maçlarda gayet maçlar 2-2 bitebilirdi. Ankara Gücü'nün İstanbul Spor'un net pozisyonları var. Yani oyun olarak çok ezildikleri dönemler oldu. Ama Galatasaray'ın büyük maç performanslarını dikkate alırsak Başakşehir'e karşı 7-0. Beşiktaş'a karşı 2-1. Galatasaray Trabzon deplasmanında ki o zaman iyi bir durumda değildi. 0-0 beraber kaldı ve kazanmaya yakın taraf Galatasaray'dı. Daha iyiydi Galatasaray.
Evet,
öyle bakarsan büyük maçlarda daha iyiler. Yani. Bir de öyle bir şey var. Yani bu şöyle, yani Galatasaray bu ligi alır götürür gibi bir durum bence yok henüz. Yani o kadar erken konuşmaya gerek yok. Tamam 4 tabii, puan, 2 yani averajı muhtemelen yakaladılar. Bunlar önemli avantaj. Ama daha çok hafta var yani.
Tabii. Orası öyle.
Yani o yüzden zaten yani Orge takımı kenetlemeye çalışıyor. Yani ilk sonuna geri dönersek sonuçta takım bundan bir motivasyon şey yapmak zorunda. Devşirmek zorunda. Yani
öyle bir şey başarırsa çok önemli. Yani kırılma yerine buradan ki 3-0 da aslında buna elverişli. Yani tokat skoru. Böyle ters bir motivasyon çıkartırsa harika olur.
Evet yani şöyle baktığımda Trabzon karşısında bir yenilgi almıştık ve onun üzerine sonuçta Hatay karşısında çok iyi bir reaksiyon. Üstüne Antalyaspor karşısında ikinci yarıda iyi oynadığımız bir oyunla iyi bir galibiyet. Tamam Galatasaray maçında böyle bir sonuç yaşandı. Ama işte önümüzdeki maçlarda atıyorum şu anda Gaziantep deplasmanı ki kolay bir deplasman değil. Ama işte reaksiyon vermen gereken bir maç olması itibariyle bu maçı yenmemiz gerekiyor. Yenersek işte o zaman ondan sonra Ümraniye, Kasımpaşa gibi daha kolay maçlar var. Yani buradan bir 3'te 3'te çıkarsak reaksiyon vermişiz demektir. Galatasaray'ın maçlarına baktığım zaman da böyle
Galatasaray'a fikstürü kolay.
Hatay, Antalya, Giresun gibi yani o çok da güzel fikstür varmış. Ama işte belli olmuyor. Volkan hocam bir şey yapar. Nuri hocam bize karşı bayağı bir direnmişti. Bir şeyler olabilir diye bakacağız. Giresun Galatasaray'ı yenmişti ilk maçta. Galatasaray İmraniye Gomis'le son dakikalarda atmıştı falan derken bir şeyler bulmaya çalışacağız yani.
Yani mutlaka Galatasaray ediyor. Sonuçta bundan sonra bütün maçlarını kazanacaksa zaten şampiyon olmuş oluyor.
Tabii
yani. Ama öyle bir şey olmayacak yani.
Üst üste çok önemli maçlar kazandılar. Yani bir şey diyemeyeceğiz. Yani tam Sivas maçında yaşananlar çok absürttü. Ama bir şekilde diğer maçlarda da hak ettiği maçlarda kazandı yani.
Evet. O zaman ikinci soruya geçelim. Sınırsız Rahat oyuncu abi. Transferi hakkın olsaydı nerede değerlendirirdin? Tabii realist ol. Bütün takımı yenileme yani.
Ya yok. Yani bir defa bence sol bek ihtiyacı Ayuk'a çıktı. Yani Alioski, Lincoln'u kullanmayacaksa ve üçlü savunma oynayacaksa.
Ki Alioski'yi niye kullanmıyor ben çok anlamıyorum ama evet, haklı olduğunu evet. Varsayıyorum.
Bu bence şey, opsiyonel diyeyim buna. Yani illa olması gereken bir transfer. Yani bence dörtlü oynarsak sağda olsayı solda Ferdi ile de bence götürebiliriz. Ama üçlü oynarsak sanki sağda Ferdi, solda başka bir oyuncu daha iyi oluyor. Alioski, Lincoln. Ya da belki Ferdi direkt sağ bek düşünüyor. Solda bir oyuncu istiyor. Daha böyle defansif özellikleri yeterli, atletik özellikleri olan öyle bir oyuncu olabilir. Ya bence stoper.
Peki sola böyle Hasan Ali tarzı bir herif alsa okey mi senin için?
Değil.
Yok. Hoca için?
Hoca için de bence değil.
Yani çıkmıyor abi, ama
bir de Fatsana değil, üçlü savunmada düşünemezsin. Dörtlü savunmada sahada olsa iyi hücum yapamıyor diye oynatmıyorsun. O zaman Hasan Ali iyi mi hücum yapacak solda oynatıyor?
Yok yapmayacak ama hani
Ferdi'den daha fazla verim alıp.
Hani,
ama bilmiyorum yani. O da bunun için gerekli mi? Çok soru işaretli açıkçası.
Yani
zaten gelmez öyle bir şey olmaz da yani.
Solu peki bulabiliyorsan zaten devre arasında o da ekstra bir olay. Ondan
evet. Kim ya bence üçlü oynayacaksa Lincoln solda, Ferdi sağda. Bence dörtlü oynayacak hala bence o sayı sağ bek, Ferdi sol bek. Şu anki ideal 11 bu.
Yani oraya evet. Transfer gerekmiyor. Yani %100 gerekiyor diyemiyorsun.
Yok olur diyemiyorum. Ama alternatif olarak da bir, eğer Alioski çok fazla düşünmüyorsa, Lincoln'u üçlüye düşünüyorsa, dörtlüye lazım diye düşünüyorsa tabii o zaman bilemem. Ama net bir şekilde diyemem yani. Abi şu Fenerbahçe'nin kadrosu da çok geniş. Hani şunu isterim, bunu isterim diye bir şey de bilmiyorum.
Yani ben bir stoper alırdım her türlü.
Stoper bence kesin olmalı da. Şimdi şöyle düşünüyorum. Dörtlü oynayınca kimi keseceksin mesela?
Yani Serdar'ı net zorlayacak. Gerçi Luan Perez var. Herhalde.
Yani dörtlü oynarsan ideali Serdar Salay desen. Zor.
Ya bir Kim Min-jae çekebiliyorsan gibi.
Çekersin.
Hani scout transferi gibi. Ya öyle ya kimi alacağın sorusunu sorunca zaten her şey tıkanıyor.
Hani böyle şunu
bir tane Türk oyuncu bahsediyor bu arada. Adana Demir'den galiba.
Evet, o Samet yani, Akaydın konusunda bir
Allah
ilerleme
ya.
Var herhalde. Yani alternatif olur o. Hani bizim ilk
alternatif olur da ya. Alternatif zaten işte Gustavo Henrique de alternatif. Yani evet. O kadar hani bazı maçlarda da iyi oynuyor.
Yani ben
net biri lazım sanki.
Ben üçlü oynamak için de üçlü oynayacağım bazı maçlarda diyorsan bir stoper daha gerekir. Kesin. Ama tabii Luan Perez'in sağlıklı olmadığını düşünerek söylüyorum. Yani Luan Perez sağlıklıysa belki ona da gerek yok da sayısal olarak belki adet olarak az görüyor olabilir. Diyelim öyle bir ihtiyaç oldu. Yani alternatif de olabilir Beycan. Bilmiyorum. Yani Salah ile Serdar'ı as olarak düşünüp dörtlü için, üçlü için de yine Luan Perez, Salah'ı, Serdar'ı as düşünüp olabilir.
Peki kaleci lazım mı?
Orada tıkanıyoruz yani. Ne diyeceğiz?
Neden? Yani,
kaleci konusunda yabancıya mı gideceğiz mecbur? Türk yok.
Yani diyelim ki öyle bir fırsat çıktı. Şu an eldeki yabancı sayısı uygun değil gerçi ama. İşte Alioski'yi yolladın. Yerine sol bek almadın. Gittin kaleci aldın mesela böyle fantastik bir
yani oyunları. Şey uydurabilirsin Türk statüsü konusunda.
Almazlar bence. Bu arada yani. Altay'ı hayatta kesmezler.
Yok yok. Altay'la devam ederiz gibi gözüküyor. Yani mecburen abi yani. Daha iyisini.
Ama mesela Kameni ayarları bir kaleci.
Şöyle yapsak İrfan Can'ı oynatsak mesela ne olur bilmiyorum.
Eğri bu hayat olan.
Evet. Onu da çok iyi görmedim. Yani. Yani bir maçta izlemiştik. Çok beğenmedim yani genel olarak. Evet. İstanbul Spor maçında.
Türkiye Kupası maçı.
Evet. Yani çok böyle güven vermedi bana. Bilmiyorum.
Yani Berke'yi arıyoruz.
Berke'nin de skandal performansları oldu da. Yani bilmiyorum. Abi çok zor hakikaten. Yani burada Orge Jesus bu işin artık piri yani. Artık ne hangi konuda nereye ihtiyaç varsa. Bir de ister yani adam. Hani bulunsun. Hani sonrasında ben bir şeyler yaparım diye düşünecektir. Muhtemelen transfer konusunda zorlayacaktır artık bu skordan sonra.
Peki Eden Hazard konuşuluyor. Çok yok. Bitik.
Abi valla ya Dünya Kupası'nda sanki biraz fit gördüm ben. En azından bir kilolarını vermiş. Bir top oynamaya çalışıyor ama bir şey becerdiği yok.
İlk 11 miydi Belçika'da?
Oynadı bazı maçlarda ilk 11. Birkaç maç oynadı. Nasıl çok da? Beğenmediler. Kesti. Abi hiçbir şey öğretmiyor yani. Ben bir şey yaptım görmedim. Eski Eden Hazard'ı
onlar genel olarak yoktu. Zaten bitikti. Takımca bitikti onlar.
Zaten Dünya Kupası'ndan bir çıktı. Real Madrid formasıyla gördüm onu. Yani gene bayağı bir kilo almış.
Kilo herhalde iş yapabilir.
Dünya Kupası'nda şey yapmış. Kendini saklamış. Sonra salmış tekrar.
Kilolu da iş yapabilir ama.
Abi Eden Hazard da böyle tamam teknik kapasitesi falan vardı da adamın en önemli özelliği de o kıvraklıydı ya. Adamı geçip yarattığı pozisyonlar. Yani onun yerine Mesut'u koy daha iyi bence. Söyleyeyim.
O kadar. O kadar.
O kadar olmayabilir de. Bilmiyorum. Abi gerekli bir transfer değil yani. Bizim şu anki hücum hattımızda. Yani koy İrfan Can'ı. Arda'yı oynat ya. Al Arda'yı oynat.
Ya Arda'yı oynatmıyor diye diyorum ben.
Yok ya Eden Hazard'a kadar gideceğini de zannetmiyorum. Ya bir defa pres mires futbol oynatıyor bizim hocamız yani. Ya, Eden Hazard'a pres falan yapacağı yok.
Evet. Yani sen transfere gerek yok. Bu hoca da süper. Bu taktik de harika. Galatasaray'la zaten senede bir kere oynuyoruz. Böyle devam.
Öyle bakmak gerekebilir belki. Ya işte o birazcık 3 maç dedim ya. O maçları incelemek lazım. Zaten herhalde transfer tahtası hemen kapanmıyor.
Yani. Bu arada tabii ilk sorumda kırılma bekliyor musundu? Herhalde o zaman sen kırılmada pek beklemiyorsun.
Yok. Reaksiyon bekliyorum ben. 3'te 3 bekliyorum.
Umuyor musun? Bekliyor musun?
Gaziantep maçı olursa 3'te 3 olur.
3'te 3 yani olmaz. Yani Galatasaray'ı yenseydik de 3'te 3 olabilirdi. Normal yani 3'te 3 olmaz.
Nasıl yani?
Ama 3'te 3 olunca da muhtemelen hala 4 puan olacak fark.
Belli olmaz. Bir beraberlik alırlar. 2'ye iner. O işler belli olmuyor abi. Yani geçen sene Trabzonspor 20 puan önümüzdeydi. Kaça indi fark? 6'ları 8'leri falan gördük herhalde.
Doğru ama 3'te 3 olması transfere gerek yok. İyi durumdayız anlamına gelmiyor bence.
Yok gelmez. Yok, o açıdan. Ama bir görelim anlamında diyorum. Yani.
Ama ne zaman lazım yani bu takıma? Stoper yani var. Şimdi oyuncuyu da yollamıyoruz. Yollayamıyorsa. Sol bek var. Sağ bek var. Orta saha var mı? Ebar Zayç gitmek istiyor. Ki iyi oyuncu. Bakıyorsun sağ açık var mı? İrfan Rossi. Ki bence İrfan'a ciddi bir şey ceza kesilmeli. Yani bu absürt. Yani zaten İrfan'ın sonu Ozan Tufan
ya. Alır mı zaten? İki maç alacak herhalde.
Ya İrfan ayrıca Fener'den ceza almalı. Onu demek istiyorum.
Evet.
Yoksa sonu Ozan Tufan İrfan'ın. Sonra forvet var mı? Var. Ki bence forvet bulsa yani o Abubakar'ı falan Beşiktaş'a kaptırmasınlar. Bir tane daha varsa da getir abi. Abubakar'ı da dursun yani.
Ya bir tane daha forvet olabilir. Eğer dörtlü savunmayla asıl planımız olarak düşünüyorsak şu an zaten Serdar Dursun'u rotasyona kattığımız zaman 4 forvetimiz oluyor. Katmazsan 3 forvet. Katalım mı katmayalım mı? Yani. Katmayalım mı?
Katma ya. Yani çok antipatik bir adam.
Ama katmazsan da işte yabancı forvet alacaksın. Yabancı problemi devam edecek gibi problemler de var.
Yani bir kişiyi yollamak gerekiyor her türlü. Evet,
bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte Pedro'yu mu yazdırmayacaksın ki yapabiliyor musun? O kadar ağır sakatlığı da yok galiba onunla, bilmiyorum. Hani 3 ay diye söylendi ama o kadar sürmeyecek sanki.
Yani belki Türk stoper alıp hakikaten, yani Gustavo Henrique'yi yollatmaz gerçi. Luan Perez'i hiç yollatmaz. Salah'ı zaten yollayamazsın. Bu da yani bilmiyorum, bu işin bir çıkışı yok. Transfer kapanırsa da şaşırmayacağımız bir noktadayız herhalde.
Yani ben şu anda isimlerin hani odak noktası daha çok işte Türk stoper dediğin gibi Samet Akay
yani ve Çağlar gibi bir şey olursa.
Yani cidden hani, Solbek konuşuluyor yani. Hani Solbek alınabilir.
İlk 11'e direkt stoper çekebilse Türk, Çağlar Söyüncü olur. İşte ya da ileride forvete bir tane Türk oynatabileceğin forvet tarzında, mesela işte o ileride Avrupa'da oynayan Türk forvetler var. Enes var.
İşte. Ya onlara gideceğine Serdar Dursun'a milli takımın santrafor ile abi sonuçta.
Doğru. O da rezalet. Türk forvet yok yani.
Yok abi yani sonuçta. Cenk Tosun, Enes Ünal bu. Başka yok. Yani evet. Baktığın zaman ben yani şöyle düşünüyorum. Yani alınacaksa iki transfer bence yapılacak. Birincisi Türk stoper olur. İkincisi de yabancı sol bek. Bence sol bek istiyor yani. Benim gördüğüm o. Yani Lincoln'u de sol bek olarak kullanmak istemiyor. Alioski'yi de beğenmiyor. Belki Alioski'yi göndermeye çalışıp o bölgeye bir oyuncu
değiştirdi. Alioski zaten kiralık sanırım.
Evet, kiralık. Yani belki
ama ben Abubakar'ı hiçbir şekilde bırakmazdım Beşiktaş'a. Hiç dinlemem yani, alırdım.
Ya bu Beşiktaş'ı ne yüzsüz takım ya. Evet. Abi Abubakar şampiyon oldukları sezon maça çıkmamak için son dönemlerde yattı. Kontrat yenilenecekti çünkü. Ondan sonra adam tamam diye Al-Nassr'a gitti. Ya hala bunlar bunun peşinden koşuyor ya.
Al-Nassr'a gitmek için ya. Mi?
Evet abi, adam Arabistan'la daha yüksek kontrat anlaştı. Çünkü Beşiktaş'ın önerdiği önerdiği değil. Sözleşme otomatikman uzuyordu. Yani 1,5 milyon euro, 2 milyon euro işte maaş alıyor. Kaç alıyorsa bilmiyorum kaç alıyor. Al-Nassr'a bayağı bir yüksek paraya gitti. Adam o uzamasın Arabistan'la anlaşayım diye. Ya neredeyse şampiyonluğu kaybedecekti ya Beşiktaş. Ama işte öyle güzel günler yaşattı ki işte. Ya Abubakar çok iyiydi, bizi şampiyon yaptı falan filan. Ya bırakın ya. Şenol Güneş de sizi Türk milli takım için satıp gitti. Adamı baş tacı yaptılar gene. Abubakar'ı da yapın. Tamam.
Çünkü Ozan Tufan.
Ozan Tufan istemiyoruz diyorsunuz. Getirirler. Ondan sonra alkışlar Ozan Tufan Fener'e koysana diye bağırırsınız sonra. Yani Burak Yılmaz'a da aynısını yaptınız. Burak Yılmaz'ı istemiyoruz. Ne oldu abi? Adam çok iyi oynadı sizde. Adamı kral yaptınız işte. Yok adam harikaydı. Yani Beşiktaş'ta neymiş efendim? Ne diyorlardı bunlar kendilerine? Şey diyorlardı. Gururlu murum neydi?
Gururlan.
çok onurlu takım vallahi. Gururlu, onurlu. Harika takım.
Evet.
Ya burada Beşiktaş'a çakmamız lazımdı. Kusura bakmayın Beşiktaş'ı dinleyiciler.
Beşiktaş.
Biraz Galatasaray'a laf çakamıyoruz. Trabzon'a laf çakamıyoruz. Kaldı Beşiktaş elimizde.
En sevdiğim takım açık ara.
Yok ben ya, Beşiktaş'la yok. İlgili bir şeyim yok bu arada yani. Ben
mesela takımda... Galatasaray şimdi... Dürüst olmak gerekirse ben Galatasaray'dan şeydim yani. Nötrüdüm Galatasaray'a karşı. Çünkü Fenerbahçeli olmanın en keyifli yanı da Galatasaray gibi bir rakibinin olması. Ta ki Şike dönemi.
Evet.
O Şike kumpasındaki Galatasaray'ların tavırları, o daha olay belli olmadan abuk sabuk haller. Hem Galatasaray camiası hem Galatasaray'ın içinde birkaç insan direkt olarak Fenerbahçe'ye hedef olan hareketleri.
Yani o ebedi dostluk diye bir şey olmadığını orada gördük.
Yok, bizim Galatasaray ve Trabzon'la olan mazimiz ne yazık ki çok farklı.
Trabzon'da ben küçükken mesela Fenerbahçe'nin kardeş takımı zannederdim. Çünkü Beşiktaş Galatasaray'ı kardeş zannediyordum. Öyle bir şey de yokmuş. Onda.
Yani, Trabzon'la ne yazık ki işte biraz şöyle de rekabet kaynaklı oldu. Yani Trabzon'un iyi olduğu senelerde biz şampiyon olduk.
İyi de zaten yani Fenerbahçe yani iyi olan takım Fenerbahçe ile rekabet ederdi. Bir döneme kadar. Ali Koç'a
ama
kadar.
Ama abi şöyle oldu. Yani Trabzon yani 20 senede 5 kere şampiyonluğu oynuyorsa o 5'inde de Fenerbahçe vardı.
Zaten yine Fenerbahçe'nin ilk 2'de olmadığı sezon yani şimdi 5 ya yaşında olmadı.
Bir ara lazım. Yoktu ama. Bir ara Galatasaray Beşiktaş'ın kapıştığı zamanlar oldu. Ne bileyim.
Ne zaman olmuş ya? Galatasaray yani
şeyler falan. Mete Ali Feyyaz falan zamanlarında o zamanlar Beşiktaş Galatasaray iyi miydi?
Galatasaray iyi değildi bence. Fenerbahçe iyiydi.
Ya ne bileyim genel olarak şöyle yani şey olabiliyor abi sonuçta Galatasaray Beşiktaş 20 senenin 15'inde şampiyonluğu oynayan takımlar sonuçta. Ve elbet ya Galatasaray Beşiktaş'ın çekiştiği ya Beşiktaş Fener'in çekiştiği ya Galatasaray Fener'in çekiştiği dönemler oluyordu. Ama Trabzon 20 senede 5 sene bunu becerebilen bir takım. E o yüzden o 5 senede Fenerbahçe'yi çekiştiği için ya olacağız da olacağız olacağız da Fenerbahçe izin vermiyor olamıyorsun. E bir de işte son o şike davaları falan devreye girince ortalık karıştı tabii yani. O yüzden bu duruma geldi. Belki ondan önce de ya olamıyorduk da işte Fenerbahçe iyiydi de belki kabulleniyorlar.
İyi de şimdi.
Ama işte o dönemde yaşadıklarından dolayı işte çok büyük bir puan farkından işte namağlup seriyle falan şampiyon olduğumuz için koydu tabii yani.
Doğru. Yani Trabzon. Ama şimdi Beşiktaş'a sorsan en sevmediğin takım Fenerbahçe. Trabzon'a sorsan Fenerbahçe. Galatasaray'a sorsan zaten Fenerbahçe.
Yani onun sebebi evet biraz Fenerbahçe'de tabii Aziz Yıldırım'ın yarattığı imaj nedeniyle de olabilir.
Aziz Yıldırım'dan önce Fenerbahçe çok sempatik bir takım değildi ki yine yani.
Ay o kadar kocaman değildi bence. Bilmiyorum. Var mıydı eskiden de? Yani belki eskilere yani
Fenerbahçe sonuçta. Sonuçta bu ligin en çok şampiyon olmuş takımı.
E tabii yine vardı.
Ki keza bence Aziz Yıldırım bütün tepki üzerinde çekip takımı rahatlatan bir figürdü. Bence onun eksikliğini hala yaşıyoruz biz.
Ya tabii. Yani bu kaos ortamında hani kendini öne atarak bir liderlik ediyordu. Ve bütün odak noktası Aziz Yıldırım oluyordu yani. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon herkes nefret ediyordu. Anadolu kulüpleri de dahil. Herkes de kötü geçiniyordu yani. Kimse eyvallah yoktu.
Gerektiği gibi ama şimdi mesela yani bu biz bayağıdır da yayın yapmıyoruz. Trabzon deplasmanına giden yöneticinin tartaklanmasına kadar giden bir Fenerbahçe'nin yumuşama sürecine tanıklık ettik son 4-5 senede. Böyle bir şey yok yani. Aziz Yıldırım belki Trabzon'a gidemezdi. Ama bir laf ederdi. Trabzon zaten bomba atar gibi olurdu yani Trabzon'a.
Evet.
Şimdi gidiyorlar, fotoğraf çekiniyorlar, şeyler yani bunlar bir bize dostluk eden insanlar değiller. Kulüp olarak.
Ben onu anlamıyorum hakikaten. Şimdi ya bu
terbiyesizlik Trabzon kulübü de yani.
Kaç tane laf etmiş sana işte, neler demiş, bir şeyler yapmış kulüp olarak, taraftar olarak ya mesajlar vermeye çalışıyorlar. Garip garip hareketler. Ya Galatasaray Erden Timur'un yaptıkları falan her maç Fenerbahçe öne sürüyor. Ya Okan Buruk o aklıma geldi şimdi. Ya bir gün fazla dinlendik diye gene laf ediyor daha maçın başında. O Antalya'dan geliyor
yani biz ya. Deplasman içeride oynama farkı.
Ya bu kadar olmaz abi. Bunu da mı bahane edersin ya? Lan Jorge Jesus demiş ki zaten herkes öne sürerek. Lan büyük takım dediğin haftada iki maç oynar demiş. Değil mi? Bunun düşündüğü küçük abi. Aa işte biz de bunlara kaybediyoruz. Bize de yazık işte.
Evet yani adam iyi çalışmış. O açıdan öyle ama maalesef küçük düşünüyorlar.
Abi Abdullah Avcı da iyi çalıştı Fenerbahçe. Yani bu şey değil ki yani. Okan Buruk'un müthiş başarısı değil. Yani Fenerbahçe yenilemeyen bir takım olmadığını gördük yani. Yenilebiliyor. Önemli olan bakalım sezon sonunda ne olacak. Ben hala evet. İnanıyorum takımıza yani.
Yani ben de hocaya inanmak istiyorum. Hocanın maç sonu çemberini değerli buluyorum. Ne söyledi? Yani böyle bir hareketi falan yaptı. Bir daha olmayacak böyle bir şey gibi mi? Yani bu bir, bundan sonrası da yok gibi mi acaba?
Göremedim ya. Vallahi sinirlendim, kapattım ben zaten. Çok yani biraz şeyleri gördüm böyle Galatasaray sevinçlerini gördüm, böyle zıplıyorlar mutlulardı. Bizimkiler de böyle bir yuvarlak oldu.
Evet, yuvarlak oldu. Bir hocanın çevirmeni bir şeyler çevirdi falan. Bir şeyler oldu.
Demiştir işte. Yani sonuçta tamam, böyle bir maç kaybettik. Maç daha sezon bitmedi. Toparlanalım falan. Öyle bir motivasyon konuşması olmuştur ufak çaplı. Moralinizi bozmayın falan gibisinden. Yani çünkü başka da bir şey diyemezsin abi yani.
Ay, hoca yani oyunculara kızgın değil demek ki o zaman. Yani kendini de görüyor gerçekten.
O kızgındır. Yani sonuçta yani biz kendi içinde kızgındır ama oyunculara yansıtmaması gerekiyor sonuçta. Yani yansıtacağı zaman da taktik tahtasında falan yansıtacak sonuçta. Yani sen bu hata yaptın, sen bunu yaptın, sen niye buraya gitmedin, sen şu pası niye vermedin. Rossi'ye bir yerde kızdı mesela, topa ne biçim vuruyorsun diye.
Evet, yani
onu gördüm ben mesela. Hani bunlara dikkat edeceğiz işte sonuçta. Tamam çok, ama gerçekten çok kötü bir muhabbet. Hani hem ikili averajı vermemiş hem 4 puana çıkması. Yani çok ciddi bir avantaj yakaladılar. Ama daha erken. Yani konuşmak için.
Erken.
Sonuçta belki şey olsaydı, 6-7 puan olsaydı da fark 10'a çıksaydı o zaman tamam derdik. Yani işimiz çok zor artık. Bu iş zor. Dönmez. Ama daha o noktada değiliz. İnşallah evet, gelmeyiz yani.
Maç fark var.
Evet. Yani sonuçta Galatasaray'ın şu an ama 2 beraberlik lüksü var gibi gözüküyor.
Yani ama işte çok da maç var.
Çok maç var tabii canım yani. 3 hafta sonra bir 3'ten kazansa, Galatasaray bir beraberle kalsa indi bir maça. Ve sonra kaybettin falan bir şeyler oldu. Liderliğe gelebilirsin. Yani sonuçta çok ciddi bir puan farkı yok. Bu bence Beşiktaş ve Trabzon düşünüyorsa şampiyonluk, onlar için de çok iyi bir sonuç olmadı. Belki bizim yenmemiz veya beraberlik de onların işine gelebilirdi. Ama böyle bir sonuç olmuyor ki.
Zannetmiyorum ben artık onların genel olarak artığı yok da Beşiktaş'ta Trabzon bence sezon sonunu görmez.
Ya sonuçta onlar da bizde olan puan farkını eritti. Değil mi? Maçlar oynandı.
Ya eritti de sonuçta hani şey değil ki, çok var daha. Zannetmiyorum o uzun soluklu. İşte bir tanesinin forvete gidiyor. Zaten Şenol Güneş çok da şey bir hoca değil. Trabzon desen işte bizden hemen sonra kaybetti daha yani.
Ha, Beşiktaş birazcık sallanıyor yani. İki maç kazandı ama çok da hak ettiği maçlar gibi değildi bence. Hani çok da iyi gitmiyorlar ama. Abi Galatasaray'a da öyle diyorduk. Ankara Gücü İstanbul Spor iyi oynamadı. Ama işte belli olmuyor. Başakşehir desen onlar biraz puan farkını azaltabilir bu hafta. Ama Başakşehir çok dirençli bir takım olsa da yeterli değil bence. Trabzon yarın maçı var herhalde onların da. Trabzon biraz fikstürü zor. Alanya deplasman, Başakşehir içeride. Kolay maçlar değil. Tabii onları da göreceğiz. Daha ligin dediğim gibi içeride. Daha bence var abi. Yani henüz kopma olmaz gibi geliyor bana. Yani daha kopmalar birazcık da 25-26. Haftalar itibariyle sanki başlayacak.
Evet, ben de öyle 10 hafta içinde diyecektim. 10 hafta içinde iki takıma düşer.
Yani gözüken o. Fenerbahçe, Galatasaray sanki ilerleyecek gibi gözüküyor.
Bu da ama böyle olmayalı da çok olmuştur herhalde.
Evet, Fenerbahçe Galatasaray'ın yarışı, yani Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş vardı işte 2 sene önce. 3 takım bayağı değişik bir durumdu. Onun dışında zaten bizim bir yarışa giremediğimiz bölümler oldu.
Evet.
En son ne zaman Galatasaray'la şampiyonluk için yarıştık? Aykut Kocaman dönemi herhalde.
Evet. 2017-2018.
Aziz Yıldırım'ın son sezonu işte. O sezon.
Evet. Yani son, hatta derbi maçında hakkımız çalındığı için.
Evet. Yani o maçta verilmeyen penaltıların ne yazık ki can yaktığı zamanlardı.
Verilmeyen gol var ya. Serdar Aziz kendini attı diye.
Evet, evet.
Yani, neyse. Evet, ağzına sağlık. Güzel,
evet,
bayağı
güzel
uzun
oldu
süreden sonra.
Diğer maçta en azından biraz ele almış olduk. Sen hastaydın biraz. Evet. O dönem yapamadık ama
evet.
En azından o maçlara da ufaktan değinmiş olduk. Yani Trabzon'dur, Hatay'dır, işte Antalya'dır. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız noktasına geldik.
Bakalım. Bakalım. Peki. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.